2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskil Azoğlu.
Yeni bir 2x1'de daha teknoloji ve oyun dünyasını ekranlarınıza taşıyoruz. İlk haberimiz başlıkta da anlayabileceğiniz gibi Samsung'la alakalı ve Samsung'dan aldı parayı, ondan sonra ne diyeyim, telefonda uymadı ya.
Yalnız kendini
tam
başlığa koymam da.
Tam uyduruyordum ya. Samsung'dan parayı aldı.
Evet.
Apple'dan telefonu aldı diyecektim ama kafiyeli bir şey çıkmıyor.
Aynen. Kendini bu arada habere koyman da güzel olmuş yani. Samsung'dan parayı aldı, Apple'dan telefonu aldı. Mesut Çevik'le alakalı bir şey arkadaşlar.
Ben ne alakası var? Adama bak ya. Ben her ikisinden de para alıyorum. Ya şöyle bir durum var arkadaşlar. Rusya'nın ünlü televizyon sunucularından ve Putin'in torunlarından. Bence Putin'in torunu olması daha önemli abi.
Putin'in torunu mu var?
Evet abi, torunuymuş. Hatta siyasete falan da girmiş herhalde. Baktım böyle bir siyasi tartışmada ağlıyor kız. Hmm. İsmi de Kasinya Sobchak. Yani tam okuyamadım zaten. Çok tuhaf bir yazılışı var. Neyse, bu kız arkadaşımız Samsung'un reklam yüzüymüş Rusya'daki. İşte reklamlarında oynuyormuş. Gündelik hayatında Samsung kullanıp influence etkisi yaratıyormuş. Yani onu görenler, aa bu kullanıyorsa bir bildiği vardır deyip gidip Samsung ürünleri satın alıyorlarmış ki bir televizyon programında iPhone 10 kullanırken yakalanmış. Ve Samsung da demiş ki bu nasıl iş ya, demiş bizim anlaşmamıza ters, biz buna 1.6 milyon dolarlık bir dava açalım demiş. Nasıl bir anlaşma, nasıl bir para varsa artık anlamadım. Çok o tarafta. İyi. Ama Samsung'u tebrik ediyorum. Rusya'da Putin'in torununa dava açmak harbiden çok büyük iş ve yani büyük firma olmayı gerektiriyor.
Global firmasın abi,
evet,
sen.
Yani hani büyük firma olmalısın ya. Abi gerçekten de.
Evet ya, bu anlaşma çok enteresan olabiliyor ya. Hani gerçekten bu bağlayıcılığı yüksek olabiliyor. Ona göre şey yapmak gerekebiliyor ama bu kadar mı iPhone'un kullanmak? Yani bu kadar riske girmeye gerek miydi? Gerek var mıydı yani 1.6
milyon? Çok güzel yorumlar var aşağıda. Kız Samsung'a milyonlara verilmelerine rağmen dayanamamış diye. Plan tarzında böyle.
Bilmiyorum, ben kullanmıyorum yani ikisini.
Sonra Samsung haklı bulanlar var. Tabii ki dava edecek falan diye. Ben sadece burada olaya şu taraftan bakıyorum. Şimdi düşünsenize, siz bir kullanıcısınız.
Evet.
Ve bir firma sizi dolandırmak için Samsung kullanmayan birini Samsung kullanıyormuş gibi gösteriyor.
Reklam dediğin şey o zaten.
Ama bu reklam yani değil. Bu çünkü gizli reklam abi bu. Çünkü bu kız gündelik hayatında falan da Samsung
ama
kullanıyor.
Ama ekran yüzü falan diyorsun ya.
Ama ekran yüzü ama gündelik hayat.
Ha,
şimdi bak,
gündelik hayatta o ürünü kullanmak gizli reklama
giriyor. Mesela şimdi oynadım, tamam mı? Expert iyidir kısmında bir temamız vardı.
Bak şimdi, ama şurada şöyle bir fark var. O ürünü kullanıyorsa bir sıkıntısı yok. Ama bu ürünü alın diyorsa bir sıkıntısı var.
Yani şimdi.
Ama bu ürünü alın diyor mu?
Ya şimdi kullanıyormuş gündelik hayatında. Öyle kullanıyor gözüküyor. Ve ondan çekiyor. Işte ben işte gündelik hayatımda bunu tercih ediyorum.
Kıstas var abi.
DM'den hep soruyorsunuz arkadaşlar hangi telefonu tercih ediyorsun diye. Ben bunu tercih ediyorum. Bir de ha, öyle
tamam,
şey var.
Öyle dersen o, evet, o özendirme gel. Ben bunu ne tercih ediyorum ayrı. Yani ama şey ayrı yani.
Ama iPhone 10 kullanırken yakalanması da çok enteresan bir şey. Düşünsene şimdi Samsung finanse ediyor adamı iPhone alsın diye.
Samsung dava açtı. Herkesin haberi oldu. Açmasa kimsenin haberi olmayacak.
Bence hiç uğraşmasalar daha
gerçi
iyiydi.
Gerçi hani Rusya'da böyle donanım haber eksozik gibi bir yerde olay olup büyük bir mevzu çıktı mı bilmiyorum. Hani Rusya içerisinde
ya
ama globale düştü artık.
Resimleri düştüğüne göre.
Ya 1.6 milyondan daha fazla zarar verdi kendine şu anda. Düşünsene mesela Samsung almayı düşünüyorsun, bu haberi okuyorsun, yorumlara bakıyorsun. Haklı lan bunlar falan diyebilirsin yani.
Ve şey diyebilirsin yani. Harbiden milyonlar vermişler, dayanamamış yani.
Yani değer miydi 1.6 milyonluk dava için? Yani anlıyorsun tabii Samsung hakkında ama bunun ters PR etkisi de olabiliyor işte.
Evet, bence düzgün bir PR olmamış. Böyle bir durum var ve bir değişik haber var. Mesela İtalya Rekabet Kurumu Apple'a telefonları yavaşlatmasından dolayı ceza vermiş. Demiş ki müşteriyi doğru bilgilendirmedin kardeşten. Sen bize para ödeyeceksin.
Herkes ekmeğinin peşinde. İyi yapmış valla.
Bir de 5 milyon euro ceza kesmiş. Bir ek 5 milyon daha vermiş. 10 milyon euro falan.
Şöyle olmuş olabilir mi? 5 kes. Ulan Apple'a 5 kestik ya. Az kestik. Bir 5 daha keselim falan mı demişler sonra?
Abi bak şöyle olmuş yalnız. Arada bir şirket daha var. O da kim biliyor musun? Samsung abi. O da telefonları yavaşlattığı için ceza yemiş. Yani adam her şeyi de takip ediyor firmayı. Hani yavaşlatıyor biz de ya. Şimdi ben yani Samsung'la ilgili böyle bir iddia, yani gündeme gelmesine şaşırdım. Çünkü biz daha öncesinde hiç duymuyorduk. Yani dikkat edip evet. iPhone kullanıcıları için söylenir bu. Telefonumuzu yavaşlatıyor. Yavaşladı mı? Acaba yenisi çıktı, bu niye yavaşladı falan tarzında. Halbuki çağ gelişiyor, uygulamalar da gelişiyor. İster istemez tabii ki en yeni, en güncel kullanmak istiyorsan telefonu değiştirmen gerekecek.
Nasıl savunuyor? Nasıl savunuyor? Allah babasının firması sanki.
Abi bak şimdi bak abi Samsung'a bak.
Yemin ediyorum. Her bölümde yaptığımız şaka gerçek olacak. Yani Android sahipleri Mesut Çevik'i bıçakladı diye.
abi Samsung Galaxy Note 4'de performans düşen hiçbir yazılım güncellemesi yapmadığını söylese de Samsung İtalya diyor ki yaptın. Oto güncellemeleriyle sen bu telefonu yavaşlattın
İtalya
diyor.
İtalya kardeşim işini biliyor. Ama İtalya doğru yolda ekmeğe
diyor
devam.
Diyor ki güncelleme vererek yavaşlattın demiş. Altta bir tane yorum var. Samsung güncelleme veriyordu abi demiş yani. Güncelleme vermiyor ki firma demiş. Yavaşlatsın telefonu.
Ben şeyi merak ediyorum. Bu böyle bir yetki var mı? Yani firma mesela yani bir devlet bunu sen bir devlet olarak yapabiliyor musun sen bunu?
Abi devlet her
niye
şeyi yapar.
Niye kimse yapmıyor yani? Hani her şeyi yapar. Ya. İtalya yapıyorsa diğerleri niye yapmıyor?
Şimdi bak İtalya yaptı ya sen gör gerisini.
Başlar mı şöyle?
Bu iş öyle oluyor. Bak şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Avrupa Birliği Google'a ceza kesiyor. Ertesi gün biz de kesiyoruz abi. Ne de olsa alışık bunlar. Orası 1 milyar euro kesiyor. Biz 100 milyon kesiyoruz.
Biz bizimkini bence arada kattıralım diye. Hani
abi şöyle bir durum var. Şimdi zaten bunlardan herkes rahatsız. Bunlar biliyorsun vergiyi değişik şekillerde böyle oradan döndürüyor, buradan döndürüyor filan. Senden ödemiyor yani. O dijitalde vergi ödemiyorlar. Dijitalde vergi ödemiyor derken senin ülkenden kazandığını sen vatandaştan alıyorsun. Ama bir türlü bu adamdan doğru düzgün para alamıyorsun. Ya bu adam deliler gibi para kazanıyor. Şimdi zengin adamda hep şöyle bir beklenti olur. 3 de bize ateşle, 5 de bize ateşle tarzında. Ülkeler sırayla ceza kesiyorlar. Avrupa Birliği'nden başlıyor. Mesela bunu İtalya kendi kesmiş. Hiç Avrupa Birliği'ni karıştırmamış. Çünkü
aslında biri yakalamaya çalışıyor, biri kaçmaya çalışıyor.
Abi Avrupa Birliği kesince bir de komisyona gidiyor para. Şimdi İtalya kendi kesmiş. Hani
siz oradan karışmayın ben keseceğim diye. Aynen. Güzel abi.
Şş, demiş bunları. Siz bir durun. Aynen. Siz alacağınızı aldınız. Bir de biz alalım demiş ya.
Valla yani güzel kolay gelsin. Yani. Ben İtalya'yı takdir ediyorum bu noktada arkadaşlar. Var mı ekleyeceğim şey haberlerle alakalı?
Yok ama şu var. Yani burada Apple'ı bir şaka bir yana. Ya ben Samsung'la ilgili böyle bir haber görmedim. Adamların itirazı haklı olabilir mi? Yani siz Samsung'la ilgili gerçekten duydunuz mu telefonları yavaşlattığına dair bir şeyi?
Ben de düşündüm.
Adam demiş ki biz böyle bir şey yapmadık abi nereden çıktı?
Bu şey gibi ya.
Siz hani kardeşsiniz demiş belki de. Yapıyorsundur kesin.
Atıyor işte abi. Hangisi tutarsa yani. Ben İtalya'yı anlayabiliyorum ya. Var o Türkiye'de de
Samsung
var böyle.
Samsung demiş ki itiraz edeceğiz demiş yani. Apple hiç dememiş. İtiraz etmeye gerek yok.
5 milyon abi zaten.
Vergisi.
Samsung ondan mı dava açtı acaba? Rusya'dan aldığını oraya mı verecek? Öyle bir
hani anca karşı. Ama 1.6 ya.
Muhasebeci sıfırlanan
abi. Sen şimdi gör ama Samsung. Orada bence onlar bir hata yaptılar abi.
Öyle mi diyorsun?
Putin'in ismi geçiyorsa ben hiç uğraşmazdım. Ya,
bilmiyorum artık. Bence ters PR etkisinden dolayı ama bakalım. Efendim Rockstar'la alakalı ve Red Dead Redemption 2 ile alakalı. Evet haftalardır konuşuyorduk. Oynadım geldim. Evet 2-3 saattir oyunu oynadım. Sonra Mesut Çevik dedi ki abi gel ikisi bir çekelim. Abi dedim geliyorum. Ama dedim Allah cezanı verecek.
2 saattir çünkü bana şey diyor. Şimdi kamerayı ayarlıyorum. Abi diyor 2 dakika Red Dead Redemption zamanımdan çaldım. İşte yukarı çıkıyoruz. Abi diyor yine vaktimi çalışsın. Red Dead Redemption oynamam lazım.
Evet,
ne oyunmuş
Red Dead
abi?
Bir oyun değil. Hayat. Yaşam biçimi kendisi. 2-3 saat oynadım. İlk izlenimim çok olumlu oyuna karşı. Onu
Rockstar'dan söyleyeyim. Paralar yatmış.
Ama Türkiye'de oyunu sevmeyecek. Dünyada da hatta tam tersi. Bir kesim olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü ben ilk
elit bir kesim bu arada.
Elit bir kesim değil. Şöyle oyunlardan beklentisinin farklı olan insan olabilir. Ya biraz bu hype'dan dolayı oyunla alakası olmayan insanlar da oynar. Bana hatta şey diyen oldu. Abi senin yüzünden Red Dead Redemption 2 siparişi verdim falan diye. Çok diyen oldu hatta bunu. Ya geçen gün yüz yüze bir tanıdık söyledi. Böyle bir arkadaş var bizim o söyledi.
Biri oynamamış yani.
Biri oynamamış ama öyle bir sürü insan var. Bir çünkü o kadar sükse yapan bir oyun değildi. Dünyada tabii ki de sükse yapan bir oyun da bir GTA değildi yani. Ama evet. RDR2 sosyal medyanın da etkisiyle ne oluyor diyor. Mesela etrafta hep şu yorumlar var. İlkini oynamadım bunu oynasam olur mu falan diye soranlar var. Olur.
Olur canım. Alakaları yok zaten. Kovboy oyunu sadece ikisi de yani ortak noktaları
ya, o. Alakaları var ama bağlayıcılıkları yok onu söyleyeyim yani. Zaten ilk oyunun öncesinde geçiyor. Oradaki karakterleri bilmeseniz de rahat rahat oynarsınız. Problem değil. Keza internette de güzel güzel videolar var. Oyunun hani kısa kısa videoları var ne oldu ne bitti diye. Oyunu çok beğendim ama şöyle bir şey var. Oyun yavaş başlıyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Hani oyun hakikaten de yavaş başlıyor. 60 saat sadece ana hikayenin olduğunu söylüyorlar. Ve bu 60 saatin ilk 10 saati tamamıyla ısındırma, ambiyans, efendime söyleyeyim hani görevler böyle şey değil. Girdim mekana 50 kişiyi vurdum falan değil. Ya bir anda elinize silah alıp taka taka tarıya tarıya gitmiyorsunuz yani. Hatta daha şöyle bir şey oldu. Tabii de silah kullandığınız anlar oluyor ama bir süre ben bir silah kullanmadım. 1,5-2 saat sonra bir görevde bir silah kullanmam gerekti. Bir gerildim hani harbiden şey hissettim. Az kişiyiz. 10 kişi var. Ulan buradan mı silah sarılsam, şuradan mı taktik yapsam, buradan mı taktik yapsam. Ya o şey yapısını biraz kıracak galiba bu Red Redemption. 3 saat çok oynamadım ama hani bu normalde düz gidersin vura vura ilerlersin ya GTA'larda Red Dead'ler. Burada biraz daha sakin olup okla avlayıp sonra yaklaşma görevleri de gördüm.
Ama bak
yerde.
GTA 5'te onu şöyle kırmaya başlamışlardı. Şimdi 3 tane karakter vardı.
Evet hepsinin farklı şeyleri falan.
Trevor'a geçene kadar aksiyon yok gibi bir şeydi diğer karakterlere. Tek yaptığın motosikleti al şuradan şuraya götür. Arabayı al buradan buraya götür. Oğlun bilmem nerede başı belaya girmiş al şuraya
buradaki
götür.
Görevleri sevdim. Çünkü görevler ne kadar çok büyük olmasa bile güzel çalışmışlar görevleri. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Eski GTA'larda normalde görev aldığınız zaman bir sinematik girer. Görev bitene kadar da biraz sinematik izlemezsiniz. Evet. Bunda görev esnasında, görev sonunda, görev başında çok fazla sinematik var görevlerde. Ve hani oyunun sunumun kalitesini arttırıyor. Ve mesela diyelim ki çok uzak bir yere gideceksiniz. Sizi o kadar yol götürmek istemediği için hani at süre konuşarak ve at sürerek gidersin ya genelde. Arabada da öyledir. Hani arabada konuşarak gidersin evet. GTA'larda. Burada sinematikle yolu kısaltıyor bazen mesela. Güzel sahnelerle. Ha,
mantıklı.
Yani yolu evet. kısaltıyor. Mesela geri döneceğiniz zaman istersen hemen dönebiliyorsun. Bazen böyle. Benle beraber gelecek misin diyor arkadaşın. Tamam diyorsun. Aynı yolu bir daha geri tepmiyorsun.
Güzel.
Direkt. Yani öyle pratik çözümler getirmişler. Evet. O hoşuma gitti benim onlar ve sunum kaliteli olmuş. Son olarak da çok kısa söylediğim gibi tekrar. İlk oyunda kelle avcılığı vardı. Hatırlar sana da anlattım bunu. Gidiyordunuz abi. Wanted posterine bakıyordunuz. Adamın yerini buluyordunuz. Adamı vuruyordunuz. Getiriyordunuz. Yani bir sunum, bir ara sahne yoktu. Ama evet. bunlar yan içeriklerdi. O yüzden kimse ekstra beklentiye girmiyordu. Bunda öyle bir görev yaptım. Sinematik hazırlamışlar. Önce bir şerifle konuşuyorsun. Şerif sana anlatıyor falan böyle. Sonra adamın yanına gidiyorsun. Adamla ayrı bir sinematik çıkıyor. Adam sana bir şeyler söylüyor ve adamı vurmak değil başka bir ambiyans yapmışlar orada. Hani illa böyle her seferinde aynı şeyi yapmıyorsun. Belli ki bir görevde böyleydi. Umarım tüm Bounty Hunter'larda bu kalite vardır.
Ya şimdi ben şuna bağlıyorum. Yan içeriğin yan içeriği oyunun yani. Grafik kalitesi muazzam şekilde çok arttığı için. Hani sinematiği oyun içinden yapıyor zaten. Hani
öyle yapıyor.
Ek uğraşmamış.
Zaten öyle kıyafet değiştirdiğiniz zaman mesela kıyafet çeşitliliği çok fazla olmuş. İlk defa bir GTA oyununda bu kadar hani mağazadan alıyorduk ama daha oyunun başında zilyon tane kıyafet seçeneği sundu bana.
Ha bu başında da.
Başında evet. Ben, ha, bir de söylemedi bana. Bir gittim. Şey bir de kıyafetler sıcağa göre ayrı giyiyorsun, kışa göre ayrı giyiyorsun. Mesela çok sıcak bir yerde çok kalın giyinirsen staminan çabuk düşmeye başlıyor. Soğuk bir yerde şey olursan gene staminan çabuk düşmeye başlıyor.
Enteresanmış ya.
Ufak tefek şeyler de var öyle ya. Kilit değil ölmüyorsun böyle staminan düşüp bayılmıyorsun. Hani öyle irite eden hayatta kalma oyunları vardır ya çok gerçekçi. Evet. Öyle değil ama bazı hareketleri daha zor yapmanı sağlıyor. Elin ayağın daha çok titriyor mesela nişan alırken. Eğer staminan biterse çabuk bir şekilde. Yemen içmen uyuman gerekiyor zaman zaman o yüzden çok tatlı bir şey var. Gerçekçi yanı var yani içinde yaşamalık bir oyun olmuş. Öve öve duramayacağım. 3 saatte bile bu kadar övdüm bakalım oynayacağım ne olacak.
Bu arada güzel bir karşılaştırma da çıktı.
Evet.
Neydi o?
Dijital Foundry.
Evet unutuyorum sürekli. Dijital Foundry güzel bir karşılaştırma yaptı. Oyun en iyi Xbox One X'te gözüküyor. Onu söyleyelim ve Xbox One X'te en iyi gözüküyor derken yani detay seviyesi şöyle. PS4 Pro sanki işte PS4'ü upscale etmişsin gibi bir görüntü sunarken Xbox One X başka bir şey yani. Tekstür kalitesi falan bambaşka bir
yani
seviyede.
Yani Rockstar onda. Bu işleri biliyor abi. Konsola çalışıyor. Konsol hakikaten iyi çalışıyor.
Evet
yani.
Ama burada da şunu söyleyebilirim. Şuradan şu çıkarım yapabiliriz. PlayStation 5 için harbiden zaman artık gelmeye başlamış durumda.
Ya sen daha bakma ya.
Abi bak böyle bir oyun.
Biliyorum biliyorum. Görüyorsun çok güzel.
Xbox One X'te daha iyi duruyor. Ve abi bayağı şimdi, fark var.
Ya evet net. Yani yakına girdiğin zaman bayağı fark var.
Adamın bir tanesinde de sakalı tel tel bir tanesinde sakal yok. Orası böyle kahverengi geçmiş.
Ya ben de oynuyorum. O abartma öyle değil. Görüyorum kahverengi sakalı var yani. O kadar close up yapınca öyle geliyor olabilir de öyle değil yani. Oynarken görüyoruz. Ben PS4'te oynuyorum bir de Pro'da da oynamıyorum. Ama Xbox One'da daha iyi gözüküyor kesin zaten canım. O net daha iyi gözükmesi normal. Çünkü en güçlü konsol şu an piyasada o zaten. O çok normal bir şey.
Ama benim... Japonlar bunu sevmez.
Ya orada şey diyecektim sana onu unuttum. Ne diyeceğim de unutturdum. Yani Digital Foundry'nin yaptığı şeyler alakalı bir şey diyecektim ama. Neyse Xbox One'da güzel gözüküyor.
Evet kötü gözükmüyor bu arada yani PlayStation 4'te de çok rahat bir şekilde oynayacak insanlar. Evet.
Ya, ha şey diyecektim Xbox One'ın kendine ait o kadar güzel gözüken oyunu yok. Hadi gene PlayStation 4'te öyle, güzel oyunlar evet, var da evet. Yani Xbox One yok yani abi hani yapın artık siz de bir şeyler bekliyoruz ya.
Onun şu anda bana sorarsan en güzel görünen oyunu Forza Horizon 4 biliyorsun.
Ya o da herkese hitap eden bir oyun değil abi yarış oyunu.
Öyle ama deli gibi sattı. Yani
tabii ki de iyi sattı. Ama mesela şöyle söyleyeyim sana. Forza Horizon 4 spor oyunları, yarış oyunlarının kitlesi iyi satmalarına rağmen yani biraz daha hitap edemediği bazı kesimler
var
olabiliyor.
Tabii
yoksa
canım.
Yarış oyunu tabii
yani
de iyi
sonuçta,
satar.
Sonuçta onu da haklısın.
Yanlış olmasın ya.
Bu arada Windows 10'da bir olay var biliyorsunuz. Sorun yaşadığınız zaman böyle sorunu gider tutunu çıkıyor. İşte ağa bağlanamıyorsun sorunu gidereyim mi diyor.
Evet gider.
Yani hiçbir şekilde ben giderdiğini bugüne kadar görmedim. Microsoft ekibi de buna ikna olmuş olacak ki demişler ki artık Windows sizin için sorunu kendisi otomatik giderecek. Zaten gideremiyordu ya. Hani otomatik olarak deneyecek ya.
Sormayacak kaldırıyorlar butonu yani aslında.
Kaldırıyorlar abi öyle uğraşmayacaksın. Yani ağ mı bağlanamıyor? Dur abi ben bir deneyeyim diyecek öyle kopyadan.
Bugüne kadar öyle çok merak ediyorum. Öyle bir sorunu çözen var mı?
Abi zannetmiyorum. Ben sorunu çözemedim. Şu ana kadar bir sorunu çözdüğünü görmedim.
Ben tıklamıyorum bile artık zaten.
Yani sorunu gider diyorsun. Ya şimdi şurada bir şey de var tabii. Microsoft'u da burada çok böyle zan altta bırakmamak lazım. Şimdi evde internetin gidiyor genelde tamam. O sorun gider butonu kullandığında genelde senin ADSL'in kablo netin falan gitmiş oluyor.
Yok ben hiç o internette kullanmadım. Ben başka yerde kullandım.
Şimdi mesela A ürününde. Bu öyle oluyor bazen. Bir umut hani bir deniyorsun onu bir IP alır mı falan filan diye böyle bir şey oluyor. Ya kalkıp adam santrale bağlanıp santrali ayağa kaldıracak diye bir olay yok. Olabilir. Yani ya da modeminden kaynaklanan bir sorunsa Microsoft tabii ki bunu halledemez. Ama onlar da anlamışlar butonun gereksiz olduğunu. Yani sorunların...
Unutturma bana, bir şey anlatacağım. Hani
donanımdan kaynaklandığı zaman zaten o donanım çalışmıyor genelde.
Evet, öyle oluyor.
Görünmüyor. O da demiş ki ya kaldıralım bunu. Otomatik yapay zeka senin için halletsin hani.
İnternetle alakalı bir şey anlatacağım abi, unutmayalım.
Anlat.
Programın sonunda anlatayım. Tamam. Şimdi konu.
Bir diğer haberimiz de Türkiye'den.
Tease ediyorum. Sonuna kadar söylesin.
Aynen. En sonunda. Yalnız dakikayı yazmıyoruz
çok
altta.
Çok büyük bir olay değil arkadaşlar ya. Şey,
hangi dakikada olduğu da belli değil, öyle diyeyim. Türk Hava Yolları'nın ilginç rota 800 mil daha fazla uçtu, aynı yakıtı harcadı diye bir haber var. Deli gibi dokundu abi. Çok enteresan bir şey. Yani bize de çok okundu. Twitter'da falan da çok oldu. Yurt dışında da çıktı.
Evet, yurt dışında haber olmuş. Ben evet, onu da gördüm.
Yeni bir rota çizmişler arkadaşlar. Panama City'den İstanbul'a gelirken bu uçuşta İşte ne yapıyormuş? İtalya'nın kuzey kıyılarını Yunanistan'ı yukarıdan görmek nihayetinde İstanbul'a ulaşıyormuşsun. Bunlar abi Amerika kıtasını böyle düz yukarı doğru bir gidiyorlar. Oradan kuzey ışıklarını gördükten sonra tekrar geliyorsun aşağı doğru. Hatta rotayı şu anda siz de görüyorsunuz. Skyladar'dan rotayı da çizmişler. Upuzun bir rota çiziyor ve aynı saatlerde Türkiye'ye varıyor. Aynı yakıtı yakıyor. Hatta
boşa mı almış ya abi? Nasıl olmuş o ya?
Abi arkasına jet akımı denen rüzgarları almış. Ve okyanus üstündeki bu rüzgarlarla yüksek hızlarda esen rüzgarlarla arkadan estire
harbi
gelmiş.
Harbi boşalmış.
Boşalmış gerçekten.
Uçağı boşalmış.
Hatta
gitmiş.
Dur bakayım, bunlarla ilgili şey vardı. Çok güzel istatistikler de vardı. Bak, bu jet rüzgarları 60 ila 217 knot arasında hıza sahip olabiliyor demiş. Ulan knot ne? Yastığına sar şimdi, kaç kilometre sar? Dur bakayım. 60 knot kaç yapıyormuş? Şöyle yazayım. 60 knot kilometre, evet, bakayım. Acaba kilometre olarak hesaplanmıyor da o yüzden mi yazmışlar? Abi 111 kilometreye geliyormuş mesela 60. O not dediği. Enteresan. Bizim editör arkadaşlara teşekkür ediyorum ya. Yani Google'a yaz dönüşünü. Ben ne anlayayım abi bu dönüşümlerden? Bir de 217 knot demiş. O herhalde 1000 kilometre falan yapıyor. Kaç yapıyorsun? gelmiş işte, evet. Arkasından estire gelmiş arkadaşlar. Bu da Türk Hava Yolları'nın rota çizimindeki üstatlığını gösteriyormuş. Ama adama sormazlar.
Evet, onu diyecektim. Bu başarılı bir şey değil mi? Yani başarılı evet, olduğu için bu haber yapılıyor.
Başarılı olduğu için evet. Yani yıllardır bu rotada gidip geliyorsun. Niye ilk defa oradan uçtun?
Belki mühendislik, yani bir çalışma yapılmıştır.
Belki olabilir.
Hani sonuçta böyle alan analizi eden, hava analizi yapan bir ekibi vardır ve acaba, böyle bir rota bulmuştur.
Yani şimdi tabii ki bu çok büyük bir başarı. Çok güzel bir şey. Acaba dedim şey de mi var? Biraz PR de mi var işin içinde?
Servis edilmiş bir şey mi?
Servis edilmiş bir şey. Çünkü öyle de olsa başarı, aşağı yukarı aynı yakıt yakıldı diye bir yerde böyle bir yazı gördüm. Yakıt tasarrufunda da aşağı yukarı aynı yakıt yakıldı diye bir şey var. Aynı yakıtı yakacaksam niye uzatıyorum da hesabı kuvvetlendiriyorum? Yok rüzgarı arkama alacağım, yok bilmem ne. Zaten aynı yakıtı yakacaksam gelirim dümdüz.
Evet, trafik mi varmış acaba orada?
Yani bu olay gerçekten bana biraz garip geldi. Şey diyorlar, daha fazla uçtu. Aşağı yukarı aynı yakıt seviyesinde geldi. Yakıt tasarrufu sağladı. Yani yakıt tasarrufu sağladı derken...
Daha fazla uçmadı aslında. Aynı sürede uçuyor.
Evet, 800 mile göre yakıt tasarrufu sağlıyorlar. Yani ekstra 800 mil uçmasına rağmen...
Evet, bunun ne esprisi var hakikaten?
Ben de anlamadım abi. Yani
sen söyleyince aydınlandım.
Havacılıktan anlayan biri varsa lütfen yazsın. Ama PR çalışmasıysa o pazarlama ekibinin alnından öpüyorum. Dünyada da haber oldular. Benim de ilgimi çekti. Deli gibi dokundu. Türk Hava Yolları zaten gururumuz. Uçmaktan çok keyif aldığımız bir hava yolu şirketi. Yani diğer hava yollarıyla da uçuyoruz. Gerçekten arada çok büyük servis ve kalite farkı var ama şeyi anlamadım. Yani PR içinse müthiş. Geri kalanı benim cahilliğime verecek insanlar açıklayacaklar bana bunu.
Demek ki business'ta uçtuğun zaman böyle hissediyorsun. Türk Hava Yolları ile alakalı. Enteresan.
Ya şimdi aldığı var. Geçen ekonomide bir İngiltere uçuşu yaptım 4 saat. Çok uzun zamandır uçmuyordum. Allah yardımcısı olsun dedim ekonomideki. Ya şaka bir yana. Şey çok kötü bir şey ya. Yıllardır ekonomide uçuyoruz. Son 10 uçuşumuzu falan business'ta uçunca ekonomiye geri dönmek biraz şey yaptı. Ama ekonomide de uçacağız yani arada. Arada olacak Enis'ciğim.
İşte o da bizim ne yapalım be. Züğürt teselliyse. Oh, Mesut da ekonomide uçunca
çok seviyorum.
Bu arada
bak, bir şey doğru söyledin. Onu da söyleyeyim. Türk Hava Yolları gururumuza yat ama ekonomideki koltuk aralıkları en dar olan şeylerden. Havayolu şirketlerinden
i̇şte
abi.
İşte o yüzden. Senin gururun olabilir ama ben yani business'ı bir test etmek istiyorum Türk Hava Yolları. Beni şöyle bir Amerika'ya uçurun bakalım. Yani eğer onay verirsem, okey dersen.
Business'ta Avrupa yolu şirketlerine göre çok farklı.
Doğrudur abi, ben bilmiyorum. Hiç business'ta uçmadım.
Hele o dondurma arabası geliyor ya.
Ben bilmiyorum.
Dondurma arabası geliyor.
Dondurma arabası görmedim. İşte
Maraş dondurmanı koyuyorlar böyle.
O ne böyle, saçmalama, şaka yapıyorsun, öyle bir şey yok.
Şaka yapmıyorum abi. Gerçekten şey geliyor. Büyük tatlı arabası geliyor. Geçiyor böyle aradan.
Ha, harbi mi?
Şu diyorsun. İşte Maraş dondurman, dilim dondurma geliyor. Baklavanı koyuyorlar.
Tamam acıktım. Yapma.
Avrupa tatlıları var. Seçiyorsun.
Tamam, nalet olsun.
Ben tabii şey diyorum. Hepsinden karışık koy. Hepsinden mi efendim? Hepsinden.
Ya Cem Yılmaz esprileriyle burada programı şenlendiriyoruz.
Yok, hepsinden yani alıyorum gerçekten. Şaşırıyorlar. Gerçekten şaşırıyorlar. Çünkü onlar şeyi bilmiyorlar. Hani orada herkes parasını vermiş uçuyormuş gibi gözüküyor, tamam mı? Bilmiyor ki.
Sen bedavasıcısın.
Normalde İETT otobüsünden inmeyen adam 30 bin liralık bilet uçuyor.
Bırakır mı lan o dondurmaları size?
O dondurmayı.
Evet. Yağdır hepsini aşağı, gömeceğim hepsini diye.
Aynen abi. Etiniz nasıl olsun? Olsun da nasıl olursa olsun.
İki tane olsun etimiz.
Yalnız bir şey şaşırdım. Ben hile yapıyorlar zannediyordum. Allah'a var. Yumurtanız nasıl pişsin dedi adam. Dedim ki abi onlar hazır değil mi? Zaten getirmiyor musunuz? Yok ben pişiriyorum dedi tereyağında. Aşçı.
Ya sen fakirsin galiba, bilmiyorsun. Ben dur bek anlatacağım ben şimdi sana.
Sonra tarif ettim. Adam tarif ettiğim gibi pişirmiş. Aşçı getirdi. Yedik işte, kahvaltımızı yaptık, ayıptır söylemesi. Sonra dedi ki nasıl olmuş?
Yemin ediyorum acıktım ha.
Nasıl olmuş dedi. Dedim ki Allah'ına kurban dedim. Çok güzel olmuş.
Daha anlatacağım başka bir yemek çeşidi
ya
var mı?
Ya neyse böyle. Sonra da kızıyorlar bana. Çok zübbeleştin. İşte
nasıl
kendini çok büyük
abi
görüyorsun.
Adam ne yapacak?
Daha arkadaşlar olsun. Sadece ben onları anlatıyorum yani. Yapacak bir şey, yaşadıklarımı anlatıyorum. Allah Allah, yaşadığım şeyler bana bunlar.
Bu arada ben niye böyle yastıklara sarıldım onu da söyleyeyim. Ben bu sandalyeyi kırdım. Daha doğrusu kırmadım. Tuzak kurulmuş altına.
Kırdı.
Yok, tuzak
kurulmuş. Bu sandalyeye kurulmuş. Kimler oturdu arkadaşlar? Vallahi, İki kişi aynı anda oturdu, kırılmadı.
Sağlıksız koşullarda çalışıyorum.
Geldin, zıpladın.
Zıplamadım, koltuğu geri itiyordum. Tekerlek yap.
Kıyıda sen değildi kamera. Çok büyük şanssızlık var. Zıpladı bak.
Neyse,
zıpladı.
Anlatmayacağım.
Neyse tamam, evet.
Anlatmayacağım. Days Gone isimli bir oyun vardı efendim. Kendisi PlayStation özel oyunlardan bir tanesi. Ondan bahsetmeyeceğim. Ertelendi. Üçüncü ertelenmesi oluyor bu. Hayırlı uğurlu olsun. Nedeni de çok bariz. Biri ertelenecek de o oldu. Çünkü abi bu adamların orijinal olarak 22 Şubat'ta oyunu çıkartma planları vardı Days Gone için.
Bu arada 22 Şubat ne kadar yaklaştı ya.
Yaklaştı ve 22 Şubat'ta aynı anda çıkacak. Days Gone'ın dışına çıkacak Anten ve Metro Exodus var.
Oyunlara bak.
Yani 3 oyun, 3'ü de çok büyük oyun ve 3'ü de aynı gün çıkıyor. Hani bak 2 gün ara olur anlarım. Aynı gün çıkıyorlar yani.
Bir de şöyle bir durum var. Yani bu Days Gone hariç, Days Gone sadece PlayStation 4'e hariç yani özel olacak. Bu oyunlar PlayStation 4'te de oynanabilecekler. Tabii, tabii. Yani aslında PlayStation 4 oyunu gibi düşünülebilir. Yani aynı kategoride savaşacaklar.
Ya Days Gone bana sorarsan ertelenmesini en son beklediğim oyundu benim. Yani ama ertelenmiş, 26 Nisan'a ertelenmiş. Ya şaşırdım ertelenmesi çünkü yani sebep şu. Sony için biraz daha oyunu cilalayacağız diyor ama oyun çok hazır gözüküyordu.
Abi şöyle, ben oyunu oynadım E3'te ve sana şöyle söyleyeyim. Oyun çok hazır ama nasıl bir oyun biliyor musun? Hani bu PSN'de bedava veriyorlar. Bakıyorsun, ne güzel oyun verdiler diyorsun. Sonra bir daha yüzüne bakmıyorsun. Hani ne güzel oyun verdiler deyip kuruyorsun, açıyorsun, biraz oynuyorsun ya.
Çok etkilemedi seni yani.
E3'te oynadığım bölüm aynen öyleydi bölümler. Ve size net söyleyeyim, eğer sürpriz yapmazlarsa oyun kötü değil. PSN Network'te o PSN Gold üyeleri falan Plus üyeleri çok severek oynayacaklar. Ama para verip alan adam için
çok cezbedici geldi.
Yani şey bakalım değil ya. Yani evet var ama bir şey yok yani. Ya
ben biliyorsunuz arkadaşlar, Mesut Çevik'in yorumlarını çok kale almadığım için oyun konusunda dinliyormuş gibi yapıyorum şu anda ama saygı duyuyorum tabii.
Oynadım ben ama oynamayanların yorumları tabii önemli olabilir.
Tabii
evet Deniz'ciğim, seni dinliyorum.
Senin oynadığın şeyler hakkında yorumlarını da bildiğimiz için bir şey diyemiyorum yani. God of War'la alakalı çok eğlenceli bir video çıktı. Ben hakikaten sevindim böyle video yayınlamalarında. Oyunun buglarını derledikleri bir eğlenceli 4 dakikalık video yapmışlar. Gidin seyredin yani, şu anda görüyorsunuz bazı şeyleri. Özellikle Dance of sahnesine bayağı güldüm ben. Hani o dans ettikleri sahne falan. Yani firma oyunun yapım aşamasındayken karşılaştığı zorlukları, karşılaştırdığı böyle garip bugları, hataları derlemiş. Normalde oyun tazeyken yayınlamazlar bu videoları. Satışa ters etkisi olur ya. Çünkü seyreden adam analiz edemeyebilir onu. Hani ne oluyor falan diyebilir God of War'la falan ama böyle kendine dalga geçen bir video yapmaları güzel olmuş.
Bence tazeliğe gittiği için yavaş yavaş bence bir gündeme tekrar geliyor.
Ben de şey diye düşündüm. RDR çıkacak ya şimdi, hani biz de buradayız.
Ha, biraz öyle o. Başka unutmayın, bir şey değil. Bak bizde böyle bir oyun da var, komik bak.
Hadi
hani
bakalım.
Al tarzında.
Çok da komik oyundur God of War gerçekten. Acayip ya. Gül gül ölürsün God of War oynarken.
Adamların yaptığı video ama harbiden karizmayı falan da bayağı çizmiş.
Evet, güzel olmuş ya. Dalga geçeceksin abi kendine. Herkes senin gibi kasıt değil.
Ama oyunun şeyi çok enteresan. Yani adam development aşamasındaki, geliştirme aşamasındaki şeyleri yayınlıyor ya. Hı hı. O kurgu da olabilir. Yani geliştirme aşaması
zaten
daha
oynamışlar canım
daha
üzerine.
Manyak şeyler de olabilir yani. Ya
olabilir de işte derlikleri, yayınlıkları, o mesela çocuğun suratının falan gitmesi falan belli ki bug yani. Onlar evet, net belli oluyor.
Hırsızlar anahtar siyene ulaşarak Tesla Model S'yi çaldı. İngiltere'de yaşanmış bu olay. Tesla Model S'yi sen uzaktan böyle açmaya çalışırken evet, ya da kapatmaya çalışırken adamlar Wi-Fi sinyallerini okuyorlar. Kablosuz sinyallerini, ki bu son model arabalarda yapılmaya başlanan bir
evet,
olay oldu.
Evet.
Çok fazla yaşanıyor. Bu yüzden en iyisi uyarıyorum ben. Aman abi otomobilin işte uzaktan kilitlerken dikkat et diye.
2019 model bir 2019 yalnız daha çıkmamış. Mercedes vardı.
Gönderdiler.
Tek bildiğim İPA adı marka.
Adamlar yalnız nerede zorlanmışlar biliyor musun? Bak anahtar sinyalini falan kopyalamışlar. Tabletten cihazı açmışlar falan. Aletin arkasında şarja takılı o sırada araba. kabloyu çıkartamamışlar. Normalde üstte bir butona basıp çıkartman gerekiyormuş. Adamlar kullanmadığı için bilmiyorlar. Uğraşmışlar.
Lan o kadar Wi-Fi şifresini çözmüşsün. Bir manuelini seyretseydin bari yani.
En son zorla onu böyle bir çıkartıyorlar abi. Tamam diyorlar. Şimdi gidebiliriz. Arabaya binip gidiyorlar çalıştırıp. Çünkü bunlar anahtarsız çalıştığı için anahtar yakınındayken.
Onu ben de çok duydum ya. Şey diyorlardı. Kapıyı uzaktan kilitlerken şifreyi çözüp ona göre arabaları kilidini açabiliyorlar.
Bu arada sonra arabanın sahibiyle konuşmuşlar. Arabanın sahibi Tesla araçlardaki güncellemeyle gelen ek şifre panelini kurmamış. Normalde bir de telefonlardaki gibi pin girmeni istiyormuş araba. Arabaya biniyorsun bir pin giriyorsun. Onu yapmamış. Bir de ekstra olarak bu kablosuz sinyallerin kopyalanmasını engelleyen bir kafes de çıkartmışlar anahtar için. Onu da kullanmamış. Adam bildiğin.
Ama adamlar abi şimdi görmemiş, bilmemiş olabilir
ya,
kurudan yani.
Çıktığı gibi neyse aslında dediğin gibi bu önlemlerin olması lazım. Sonradan onu yap, sonradan bu kapağını kullan bilmem ne derken.
Ama adamı da Tesla sahibi olup, Tesla sahibisi ya. Bu kadar da umarsız olmasını anlıyor. Hani insan yerlilik olarak takip eder.
Aynen,
ya. Meraklı
pin numarasını kullanırsın güvenlik
çünkü
önlemi
Tesla
olarak.
Çünkü Tesla biraz falan. Şey işte merak işi aslında.
Biraz
ya.
Öyle evet. Ama tabii şimdi onlar da kitlelere yayılmaya başladılar. İlk başta meraklı insanların aldığı biraz geek arabası gibi görüyordu. Sonradan kitlelere yayıldı. Elektrikli arabalarda şu anda en iddialı modellerden bir tanesi almaya kalktığında.
Türkiye'de resmi satışı vardı mı Tesla'nın?
Abi Tesla getiren resmi olarak gelecekti.
Yok, gelmeklerini biliyorum da.
Sonra vazgeçti.
Ama o getirenler var muhakkak herhalde. Yani.
Resmidir grey diye geçiyor onlar. Aynı öyle paralel mi? İthalat gibi. Resmi servis açacaktı anlaştı falan şey diyorlardı. Soracağım. Ne oldu bilmiyorum.
Şimdi paralel ithalatta vergi muhabbeti bir muallaktır genelde.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Vergisini ödüyor. Ödemeden satması imkansız. Evet, tescil alamazsın. Ama adam karını fazla koyup satıyor üstüne.
Yani şöyle tabii. İkinci el gibi mi oluyor o zaman bizim için acaba? Ben
yok,
hiç bilmediğim
yine
için
sıfır araba alıyorsun. Sıfır araba tabii. Alıyorsun. Hatta Tesla Model S'i bozulup yine yaptıranlar falan var garantiden. Parça marça alanlar bildiğim kadarıyla böyle. Bu arada YouTube'da bayağı bir Tesla sahibi var. Video çekiyorlar. Araçlarla ilgili evet vloglar falan yayınlıyorlar.
Ben geçen bir tane tırcı abi gördüm. Sadece tır da kullanmıyor. Otobüs falan da kullanmış. Ona sardım bayağı. Adam şey Euro Truck Simulator oyununun gerçek hayattaki videoları gibi çekiyor. Yani bayağı bir tırın hayatını anlatıyor. Çekiyor yani. Öyle tır da yolu çekiyor. Biz bayılıyoruz ya bir de millet olarak biliyorsun.
Doğru.
Ben Euro Truck Simulator şeyini hatırlıyorum. Yurtta kaldığım zamanlar böyle sıraya gülüyordu millet. Ya Müslüm babalar açılıyor. Sigara içen sigarasını içiyor orada falan. Direksiyon sallıyor. Euro Truck Simulator oynarken yani direksiyon alırken.
Şey var ya.
Böyle bir merak var bizde.
Nine Gag'de vardı. Yani yapmışlar öyle bir fotoğraf. Üstüne yazı yazmışlar. Ya 45 dakikadır trafikte bekliyorum. Ben ne yapıyorum? Hayat böyle harcanır mı falan diye. Euro Truck Simulator'da trafikte falan da bekliyor adamlar. Biliyorsun işte.
Tabii gerçekçi oluyor abi. Ya tır simülasyonu işte yani.
Ya enteresan tabii. Keyifler
abi,
başka.
Diyorum ya adam yani bizde bir tır. O yol. O tırla o yol yapmanın bir şeyi var. Fantezisi var yani.
Fantezisi
o da bir oyun.
Var evet. Ama yani ben daha fazlasını şeyde gördüm abi. Bu uçuş simülasyonlarında gördüm. Mesela Microsoft'un Flight Simulator uygulamasında para verip gruplara, online sunuculara giriyorsun. Kulede çalışan memur kadın var ya. Ondan evet. Konuşuyorsun rota mota
benim,
bilmem ne.
Ben amcamdan biliyorum o da çok oynuyordu.
Bildiğin oynuyorlar gerçek uçuş yapıyor
işte.
Adam.
Ne güzel işte. Ya çünkü şimdi ne yapacak uçağı sana verirler mi? Vermezler yani.
Ya bir de şimdi gerçek şöyle bir şey yapsan. Emeklisin tamam mı?
Yo, çalışan da bayağı var. Niye emekliye indiriyor?
Abi ya? Zaman ne bileyim çok fazla ya.
Abi böyle işte bir diyorum ya sen hani anlayamadığın şeyleri yadırgamak var ama aşmak
evet,
lazım.
Evet abi oyunların hepsini engelleyelim diyorum
yoksa,
ben.
Yoksa evet.
Bunlar sağlığa ve zamana zararlı.
Aynen böyle bakarsan bu sefer dersin ki oynadığın her şeyi saçma ve
gereksiz. Devlet kurumunda beni şeye getiriyorlar. Gençlik Spor Bakanlığı'nda şey oyunlarla ilgili kısma geliyorum. Direkt geliyorum böyle.
Bu saçma bunu kaldırın.
Peggy'yi getirelim.
Venice'in sevdiği ne varsa getirin.
18 yaş plus.
Öyle.
Oynayana ceza verelim. Övene ceza verelim. Övene. Para cezası. Samsung gibi falan. İtalya
sen
kesiyor ya.
Beni içeri attır da rahat.
Enise kes 1 milyon. Maket polis araçları trafik kazalarını azalttı.
Azalttı mı? Ha süper.
Ya şimdi onların ışıklarını falan da yapıyorlar biliyorsun. Onlar artık güneş enerjisiyle şarj oluyor. Işıkları falan yanıyor.
Işık, ben gece çıkmadım. Gece hiç görmedim
ışıkları. Bulundukları bölgelerde %17.4 azaltmışlar. Ben köprünün çıkışında gördüm herhalde. El sallayan polis var böyle ışıkla. Hani dur diyor.
Öyle mi?
Evet, öyle gözüküyor. Uzaktan baktım bir adam sanki öyleymiş gibi yaklaşınca anlıyorsun maket diye.
Aa maket polisi çok şey diyeyim ya. Çok kurnazca ve güzel bir şey diyeyim ya. Hani abi, harbiden şey gibi hissediyorsun. Geçiyorsun ya bunu da mı yaptınız siz gidin sizin gibi falan böyle. Hani sempatik bir şey yapasın geliyor.
Tanesi 1500 liraymış yalnız.
Hiçbir şey değil.
Abi 1500 lira maket ya yani.
Abi sonuçta. Adama maaş mı veriyorsun orada? İki araba çıkarsan.
Şey var dayanıklıdır bunlar öyle şey değildir diye
ya
düşünüyorum.
İki araba çıkarsan, iki tane memur çıkarsan, bir araba çıkarsan 1500'den çok kat kat fazla.
Yorumlarda Rusya'daki versiyonu vardı o feci duruyor.
Onu bilmiyorum görmedim. Ben bizimkileri biliyorum yani.
Yani Rusya'da da yapmışlar. Orada da böyle polis kapıdan çıkmış duruyor falan böyle ayaklı duruyor falan. Bayağı gerçekçi duruyor maketler gerçekten yani şey değil. Ya trafik kazalarını falan azaltıyorlarsa ne güzel diyelim yani denetim. maketle de olsa yapılınca ya bak abi, burada şunu görüyoruz. Denetim maketle bile yapılsa
oluyor.
Ne kadar fark yaratıyor. Bir de gerçeği olsa işte, değil mi?
O EDS kameralar hepsi çalışıyor mu? Çalışmıyor ama EDS'yi görünce bir duruyorsun yani oluyor.
Ya geçen abi şöyle bir hata yaptım. Şimdi normalde bir şey vardır. Sarıyı görürsün. Geçerim ben dersin buradan. Değil mi? Yani şimdi kim duracak, bir de o süredeki hızını falan ayarlamamışsındır. Çünkü ışık tabelasını görmene rağmen
şimdi bahanenin altı
gelmemişsindir falan. Abi kırmızı yandı bari. Geçtim. Bir de o sırada böyle bir mallık geldi, çok affedersiniz. Şey var. Sıfır gözüküyor. Yokuş aşağı gidiyor araba. Sıfır gözüküyor benzin tüketimi. Tamam mı? Tasarruf edeyim de gidiyorum hani. Oh ne güzel falan dedim. Şimdi frene basmayalım. Ne de olsa geçiyoruz. Abi kırmızı yandı geçtim. Sonra aklıma ne geldi? Oraya yine EDS kurulmuştu abi.
Taze taze. Oh.
Taze taze. Yani iki kuruşa kere edeceğim
diye. Ben
şimdi evde cezayı bekliyoruz. Tabii eşim bayağı bir söylendi. Yani.
Biz de burada yemiş olabiliriz taze taze.
Vallahi de.
Neden biliyor musun? Daha bugün oldu bu. Ben eşime dedim ya araba kullanmayı öğretiyorum diye. Yan yana oturuyoruz. Ben kendim gibi zannediyorum. Ne bileyim eşim de öyle yapacağını. Doğal olarak kadın normal. Benim hatam o aslında yani. Senin dediğin oğlum çok yakınız, tamam mı? Yani bayağı ışıklar şurada hemen duruyor. Şu kadar yakınlığı var ya. Yani. Dedim ki geçersin. Çünkü yeşilden turuncuya geçti yani 5 saniye bile sürmez. Biz 2 saniyede geçebilir yani. Fakat ben onu derken şunu düşünüyorum. Geçersin deyince biraz gaza bas da öyle geç. Hani o aynı gitti. Kırmızı oldu geçtik. Yani ben dedim ki niye bu kadar yavaş?
EDS
ben
var mıydı niye... peki?
Varmış. Kafayı çevirdim ve EDS var yazıyordu.
Tamam güzel ya. Benimle aynı
tamam,
cezayı paylaşanlar olunca ya, rahatladım ben.
Dedim ki şey var ya, ilk cezan hayırlı olsun. Ben hiç ceza yemedim mesela bugüne kadar. Allah korusun hiç de yemeyeyim inşallah. Normalde orada çünkü bir tık daha yani çok hafif dokunsa ayağıyla gaza çok rahat geçeceğimiz bir yer. O böyle bıraktı. Hafif böyle çok hafif eğimli bir yerde. Normal gidiyor falan. İşte yayalar geçiyordu falan dedim, hiçbir şey geçmiyor dedim ya. Ama yani benim hatam yani niye böyle bir şey, dursaydın keşke. Çünkü ben, durmak da tehlikeli bazen. Turuncuda aniden fren yapman gerekebiliyor duracağım diye.
İlk yani. Cezan hayırlı olsun deyince anlatmıştım daha önceki programlardan bir tanesinde. Hani arkadan selektör yapan komiser arabasını.
Ha evet. Evet.
Tamam. O da öyle demişti. İlk cezan hayırlı olsun demişti. Bekle eve gelecek, gelmedi Allah'tan. Adam acımış yani.
İki tane oyun haberi vereceğim. Biri çok enteresan aslında. Nintendo'nun Labo diye bir daha önce de programlarla birkaç önce bahsettiğimiz bir kutusu çıktı. Bu kutu aslında bir maket. Siz bunu eğip büküyorsunuz ve sanal gerçeklik cihazları yapıyorsunuz ufak ufak. Aslında sanal gerçeklikte değil de ne deniyor hareketli gerçekçiliğe? Yani motion control.
Yani değişik bir şey işte.
Yani sanal ne denir onu unuttum adı. Neyse motion evet. Control işte kutuyu kesiyorsun. Kutuyla araba kullanıyorsun. Kutuyla bir şeyler yapıyorsun falan. Videoları görmüşsünüz zaten. Şu anda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bununla ilgili çok güzel bir şey yapılıyor. Ülkemizde değil ama dünyada, Amerika'da sanırsam. Institute of Play isimli bir kuruluş varmış. Yani oyunun işte ne denir artık buna bilmiyorum. Oyun kuruluşu, oyun endüstrisi. Bu abiler bir sosyal hizmetler gibi bir şey aslında. Yani kar amacı gütmüyorlar ve çocukların eğitimi için işler yapıyorlar. Nintendo Labo'yu kullanarak bazı okullarda Labo ile beraber eğitim vermeye başlayacaklarmış çocuklara. Güzel bir şey değil mi ya? Yani Labo mesela çocuklar için çok uygun bir şey ki ilk görümden beri ben zaten bu çocuk şeyi diye düşünüyordum. Hani çocuklar için uygun bir şey gibi geliyordu bana. Ülkemizde çok popüler bir şey değil ama bence yani çocuğun bir şeyi kesmesi, fiziksel olarak da bir şeyle etkileşime girmesi, fiziksel olarak etkileşime girdiği şeyi dijitalde kullanabiliyor olması yani çocuk için çok kafa açıcı bir deneyim olabilir gibi geldi bana.
Kötü değil, eğlenceli abi ama ne eğitim vereceklerini merak ettim. Yani ne eğitim verecekler ki, balık tutma eğitimi verecek yani ne verecek? Götür çocukları bir sahil kenarına balık tutsunlar. Labo'yla ne yapıyorsun? Piyano çalıyormuş gibi yapıyorsun. Balık tutuyormuş gibi yapıyorsun. Bir de robotla adamları dövüyorsun. Koy çocukları ringi, dövsünler birbirlerini. Yani ben şeyi çözemedim. Neyin eğitimine verecek?
Yemin ediyorum tüm güzel duyguların
yok,
katili
yok valla ne eğitim verecek abi?
Ha Institute of Play bilmiyor bu işi. Şimdi arayıp sana soracaklar yani.
Abi Institute of Play'i ateşlemiştir Nintendo 3-5. Ver eğitimi demiştir. Veririz abi biz 3-5 çocuğu.
Ya bir şey söyleyeyim mi? Hani,
İki fotoğraf çek o kullan 10 numara PR abi.
Hani bazen şey görürsünüz ya sosyal
medyada. Yok valla ne eğitim verecek ya? Dakika, yazın aşağı.
Bazen şey görürsünüz ya böyle. Yani sosyal medyada işte hayat bu insanların hatırında güzeldir diye. Bu o insanlardan diye arkadaşlar. İçimdeki haberi okudum dedim ki ne güzel bir şey. Çocuklar için bir şey yapılıyor dedim. Çocuklar dedim dijitalleşiyor. Fiziksel bir şeyle iletişime giriyor. Yani dijital çağda bir şeyler yapıyor. Yani güzel bir kombinasyon olabilir diye düşündüm. Geldi ne eğitim verecek? Ne? Gereksiz abi kaldır ya. Devlet boşuna para veriyor buna ya. Devlet boşuna para veriyor. İkinci haberimiz. Trine diye bir oyun vardı. Oynadığınızı bilmiyorum. Trine 1, 2, 3. Yandan görünümlü güzel bir indie. Kendisi. Onun dördüncüsü geliyor. Bayağıdır ses soluk yoktu. Dördüncüsü piyasada olacak. Hani alternatif bir böyle aksiyon, adventure, puzzle bulmaca bir şey arıyorsanız Trine 4'e bir bakın derim. Kendine ait bir kitlesi var çünkü meraklılar olabiliyor diye söyleyeyim.
PSN Plus'a ve Live Gold'a oyun lazım. Üretiyor işte.
Vallahi indi katili.
Ama vallahi indiler var ya resmen kabusumuz oldu yemin ederim ya.
Çok severim.
Şu konsollara piyasayı... geldi. Kabus oldu abi. Her indirimde onları vermeye başladı. Hemen 3-5 indiği koyuyor. İsmini bilmiyorsun oyunun ya. Açıyorsun nasıl oynandığı belli değil.
Cahil.
bu mu lan oyun falan diyorsun. Bu oyun mu yazılar falan yazıyor ama.
Ya valla.
Gamepad'le mi oynuyoruz abi?
Ya siz benden önce nasıl seyretmişsiniz bu adamı? Yaşta hayretler içerisindeyim ya. Böyle bir şey olabilir mi abi?
Abi habere bak ama bak. iCloud'u hackleyen Türk Apple'dan 175 bin, liralık, bin dolarlık Bitcoin istemiş.
Niye Bitcoin? Daha kolay dijital para diye.
Ama adamın bir görüntüsü var abi. Tam çıkarken öyle bir görüntü yakalamışlar ki ya yüz tanıma uygulamaları yüzünü tanımasın diye böyle yapmış suratı. Ha böyle bir surat ifadesi var. Ya da adam alay ediyor herkes ya da böyle geziyor bilmiyorum. Belki de adamın surat ifadesi yeah. budur sürekli olarak. Apple dava açmış adama tabii İngiltere'de yargılanmasına başlanmış. Demiş ki adam ben 300 milyon kullanıcının verilerine erişiyorum demiş. Ve size bunun nasıl yapıldığını söyleyeyim demiş. Ama siz bana ilk önce parasını ödeyin demiş.
175 bin de azmış be.
Yani şimdi 300 milyon kişinin verisini indir sat şeyde Deep Web'de. Daha iyi yapıyor. Bana göndersin. Ben halledeceğim o parayı. Abi 300 milyon kişi. Az değil.
Ben de yani 175 bin bana biraz garip geldi.
Bugün Putin'in torununa git de.
1.6 alıyorsun zaten.
Abi al böyle bir bilgi var. Vereyim sana de. Çünkü bunun içinde bir sürü bir şey var. Telefon numaralarından tut senin fotoğraflarına kadar. İnanılmaz bir şey yani.
Tabii.
Gittiğin konumlara kadar var. Yani sonuçta açtıysa iPhone'umu bul uygulamasını.
Belki gözü tok bir arkadaşımızdır. Biz programı bizi duyuyorsan eğer sevgili arkadaşımız, bizlerle arkadaşımız değil bu arada. Sevgili insan. Çünkü arkadaşımız şimdi bir yardım yataktan içeri almasınlar biz İngiltere'de durduk yere.
Sevgili insana döndü olay.
Tanımam etmem. Canlı. Sevgili olmayabilen bir insan da olabilirsin. Bilmiyorum.
Sen şey destekliyorsun anladığım kadarıyla bu olayı.
Yok hep şey demedim.
Yani sevgili falan dediğine göre bayağı bir hoşuna gitti.
Sen olayın nedir ya? Nedir? Ben hadi diyelim ki aldı beni devlet Erkanları attı içeri. Mutlu mu olacağım?
Allah korusun niye mutlu olayım ya abi?
Ne olayı seni?
Hapishane koşullarına nasıl çekeceğiz programı?
Hala devam. Hala ikisini
yapar yani. Şey var ya görüşme kısmı orada çekiyoruz.
Bir gün şey yorumda çok gülmüştüm. Kalın giymiştim böyle üşümüştüm içeride. Deri ceket falan vardı üzerimde. Ve bir şey konuşuyordu tamam mı? Biraz, yani bir sakıncası yoktu ama konuştuğumuz şey biraz böyle hani muhalif bir şey konuşuyordu. Bir şey yazmış. Kalın giymen iyi olmuş. Silivri soğuktur yazmış.
Ya Allah kahretsin ya çok fena.
Ama sonra aynı yorumu 50 yerde daha gördüm. Demek ki popüler bir şeymiş o dönemde ama komikti o yorum yani.
Abi sanal gerçekliği hissettiren eldiven çıkmış. Bayağı da ince güzel bir şey. Yani hissettiren eldiven deyince kalın bir şey bekliyorsun değil mi? Değil abi. Eklem yerlerine böyle bir ufak ufak şeyler koymuşlar. Yüzümsü bileşenler. Onlar böyle kasıldıklarında kesinlikle bir daha bükmeye devam edemiyormuşsun parmağını. Mesela bir şişe tutacaksın diyelim. O şişenin fiziksel limitlerine geldiğinde eldiven kasılıyor. Daha fazla kasamıyorsun eldiveni.
Aman abi o eldiveni hackleyip elimizi ayağımızı kırmasınlar mı?
Yok o kadar da değil.
Hani fışık diye eldiveni açıyorsun da. Bug oldu oyunda.
İçeride çığlıklar geliyor.
Bug oldu oyunda. Şişe yerine bir çıktı bıçak varmış.
Abi eldiven şey yapmanı yani senin elini hareket ettirmiyor ama. Senin elinin belli bir limitlerden sonra hareket etmesini engelliyor.
Anladım. Yani objeye dokunuyorsun mesela buradan. Ya buradan sonrasında gidebiliyorsun ama obje tutmak için
ama
sadece.
Ama şeyde şey haklısın. Bug oldu tamam mı? İki elinde böyle kasıldı değişik bir pozisyonda. Şöyle duruyorsun. Geldi eldiveni çıkart.
Evet çıkartamaz.
Nasıl olacak? Ağzında falan çıkartacaksın herhalde.
Onun vardır bir şey ya önlemi vardır.
Çığlık atınca falan kapan diye.
Tükürünce falan şey bilemedim ki.
Yani böyle bir şey yapmışlar. İleride işte sanal gerçeklik için çalışmalar devam ediyor. Henüz daha sanal gerçeklik emekleme aşamasında.
Abi sanal gerçekliği çıkaracak endüstri yukarı. En çok onlar çalışıyor bu konuyu. +18 endüstri. Adamlar deli çalışıyorlar. Her gün bir haber görüyorsun.
Çılgın çalışıyorlar gerçekten çalışıyorlar o tarafta. Adamlar. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela Blu-ray'in yayılmasında da şey diyorlardı işte. O endüstri Blu-ray'i seçti artık yürüyecek bu filan tarzında.
Yürüdü.
Yani değişik bir olay. Samsung'un da HMD Odyssey Plus isminde bir sanal gerçeklik kaskı duyuruldu. Aslında Microsoft'un bir sanal gerçeklik kaskı standardı var. Bunu yayınladılar. İşte Lenovo'dan, Asus'tan filan prototipler görmüştük. Hatta Lenovo'nun iki satışı da başladı. Şimdi Samsung'un HMD Odyssey Plus da duyuruldu. Steam'e rakip olarak düşünebilirsiniz bunu. Daha pratik, daha kurulumu kolay. Bir USB bir de HDMI yetiyor bu bağlantıyı sağlamanız için. Ekstra kameralara ihtiyaç duymadan etrafı görebiliyor. Üstünde kameralar var. Arttırılmış gerçeklik, hibrit gerçeklik filan da diyorlar buna. Neden? Çünkü etraftaki kameralarla etrafı süzüyor, duvarları anlıyor. Sizin hangi konumda olduğunuzu belirleyebiliyor çok sapma olmadan. Siz de kaskı takıp o alemin keyfini yaşayabiliyorsun. Aşağı yukarı derinlik hareketlerini yapabiliyorsun. Bu kaskı benim için özel kılan bazı özellikler var. Her göze 3.5 inçlik bir ekran konumlandırılmış. Ekranların çözünürlüğü 1440x1600. Şu ana kadar çıkmış en yüksek çözünürlükteki sanal kasklardan biri olabilir. Aynı zamanda Samsung'un OLED panellerinde sanal gerçeklik kasklarında kullanıldıklarında bir problem oluşuyordu. Bu dönem petek petek görüyordun pikselleri. Onu engelleyecek bir teknoloji de yapmışlar artık o piksel aralarını görmüyorsun.
Sen çaktırmadan reklam mı aldın oraya? Çok reklam gibi anlatmadı mı?
Yok ya. Yani sanki ben gündelik hayatımda Samsung ürünleri tercih ediyorum.
Ve kıllandım bir an. Hayırdır, benden habersiz reklam sokuşturdun Samsung?
Abi 500 dolarlık ürün Amerika fiyatı var. Türkiye fiyatı kaç lira şu an? Herhalde evet. Şeydir diye düşünüyorum o fırsatçılar.
Kaç?
Tahmin et, 500 dolarlık bir ürün Türkiye'de kaç lira olabilir?
5000.
6000 lira. 6300 lira falan.
Oha.
Evet.
Ama o şeydir. Getiren burada fırsatçı. Yani yok şu an piyasada resmi olarak. Herhalde. Piyasa satanlardır.
Şimdi yani. Ben buradan Samsung'a sesleniyorum. Bu fırsatçılara izin vermeyin. Bizim içimize birer tane yollayın.
Biz satalım.
Biz satalım.
Piyasayı kırarız. Hiç merak etmeyin.
Donanım haber ikinci elde satalım. Gerçekten bazı güzel özellikleri de var. Baş dönmesini engellediği, mide bulantısını kestiği de söyleniyor. Aynı zamanda böbrek taşlarını da düşürüyormuş. Hani böyle özelliklerini de sayayım ki. Var ya öyle bir şey yazıyor adam. İşte keçi boynuzu diyor. Okuyorsun abi. Onu yersen tamam.
Tamam. Başka hayata bir şey. Full yemene gerek yok. Ayrımın olarak hayata devam öyle. Ediyorsun yani.
Bu sanal gerçeklik kaskını merak ettim ama benim deneme fırsatım olmadı daha öncesinde. Samsung'un herhangi bir kaskını. O cep telefonları için olanları söylemiyorum. Onlar sanal gerçeklik kaskı demeye bin şahit isterler.
Çözdür
yani,
gözün bozar yani o. Ona yok abi, uzun süre bakılmaz ona.
Sanal gerçeklik dediğin olay sadece sağa sola yukarı aşağı bakmaktan ibaret değil. Derinlik olacak. Yani evet. Sanal gördüğün objeye şöyle yaklaşıp çaprazlar falan bakabileceksin. Şu anda cep telefonlarında gördüğünüz kaslar bunu yapamıyorlar. Sadece şöyle etrafa bakınabiliyorsun. O da
tam şey, eskiden böyle karton gözlükler vardı ya, 3D görüyorsun falan diyordu. Bayağı şey yani.
Aynen,
İşte diyorum ya abi, bir akım var. Kimse arkada kalmak istemediği için herkes bir şeyler yapıyor. Deneye yanıla bulunacak doğru formül. Battlefield 5 ile alakalı bir şeyler vereyim söyleyeyim arkadaşlar size. Kendisi Kasım'da çıkacak. Ancak oyun çıktığı zaman Battle Royale modu içinde olmayacak. Bunu zaten söylemişti yapımcı ekip. Battle Royale oyunun çıkışıyla beraber olmayacak diye. Büyük ihtimalle Battle Royale biraz son dakika kayıp olduğu için onu bir son dakika yaptılar. Bana öyle geliyor ki farklı bir firma yapmış zaten Battle Royale'i. Hani ana şimdi Battlefield büyük bir oyun olduğu için tek bir firma çalışmıyor üzerine aslında. Birkaç firma çalışıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Battle Royale'de bambaşka bir firma yapıyordu diye aklımda kalmış, emin değilim. Ne zaman çıkacağı belli değil ama en son çıkan bir görsel Mart'a kadar edinemeyeceğimizi söylüyor. Yani Mart uzun bir süre. Mart oyun çıktıktan bilmem kaç ay sonraya kadar bile görmeyeceğiz yani.
Aslında güzel bir şey bir yandan da.
Hazır değilse çıkartmasınlar. Tabii güzel bir şey hocam. Yani ama çok bekleyeni çıkmasın. Varsa eğer Battlefield 5'in hani Battle Royale modu nasıl olur diye, ki Battlefield oynayanlar zaten çok beklemeyeceklerdir bence.
Yani şimdi Battlefield 5 oynuyorsun mesela. Tam böyle
bayacağın zaman basacak.
Zaman onda basacak.
Call of Duty ama. Abi kimse Call of Duty'nin normal modunu konuşmuyor. Herkes Black Ops'u konuşuyor.
Ama bak sana bir şey söyleyeyim. Call of Duty'de aynen şöyle bir dönüşüm olduğunu dünyasında. Ah Call of Duty mi? Aa bu da mı Battle Royale yapıyor? Ne çıkacak falan. Oh abi bu nasıl oyunmuş? Bu çok güzel. Herkes aynı şu an onu konuşuyor. Müthiş yapmışlar. Daha iyi olamaz falan.
Ya ben Battle Royale oynamadığım için, multiplayer'da çok oynamadığım için oynayan mutluysa ne güzel ya. Ama bayağı bayağı
oyun çıktıktan oynayan. Sonra tabii, tabii, bir öyle. Dönüm var. Hani o R var ya, vites tane. Evet. Millette ters köşe yaptı adam.
Abi bizde öyledir hep ya. Call of Duty mesela hep aynısını yapıyor. Çok eleştiririz. Bu Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünya için
çıktan
söylüyorum.
Herkes çıktan herkes sıraya giriyor.
Liste ayarda bir numara.
Ben
en çok satan
birkaç
oyun.
Video izledim bu arada. İnanılmaz da keyifli duruyor ya.
Oyun mu?
Battle Royale
evet,
modu.
Herkes çok övüyor. Diyorum ya Battle Royale seviyorsanız hakikaten Black Ops modu, yani PUBG, Fortnite falan bayağı ki Call of Duty zaten bu. PUBG, Fortnite'da rakip olmayacak.
Hatta
olmanın da ötesinde işler yapması normal.
Ne konuştuk biliyor musun abi? Şimdi oyunu satıyorlar ya, satacaklar. Bir sene, 1,5 sene sonra yap bunu ücretsiz.
Zaten öyle yap. Benim merakım o zaten. Şimdi Battle Royale oyunlarında şöyle problem var. Şimdi Fortnite, efendime söyleyeyim PUBG, update'lerle hayatta kalanlar. Evet. Her sene bir oyun çıkartmıyorlar. Yeni oyun satmıyorlar.
Her tekli, bilmem
yani diyor. Fortnite bedava zaten. Mikro transaction'larla, mikro ödemelerle yürüyor. Call of Duty gibi her sene oyun çıkartan, her sene bak. İstisnası her sene.
Her sene çıkıyor.
Oyun çıkartma ekonomisine alışmış bir firma. Ve pahalı da oyunlar adamların. Hani böyle evet. Fortnite bedava, PUBG kadar ucuz da değil. Yani nasıl yapacaklar onu merak ediyorum. Black Ops çünkü çok oynanan bir mod. Bakacaklar bence, nabız yoklayacaklar biraz.
Deniyorlar abi şu anda.
Şu an kaç, ne kadar oyuncu Black Ops oynayacak, ne kadar oyuncu Blackout modunu oynayacak, ona bir bakacaklar. Ona göre bence ücretsiz bir Blackout modu çıkarma ihtimallerini yüksek görüyorum.
Aynı oyunu ücretsiz yapsa zaten o modunu bitiyor ki.
Çünkü oyun içerisinde çok mod var şu an. Multiplayer modu var, zombi modu var. Multiplayer modun içinde bir sürü mod var, bir de Blackout var. Yani 3 tane multiplayer oyun var
zombi
gibi.
Zombi modunu da ayrıca seven bir kitle var.
Zombi modunu da bayağı çalışmışlar gibi gözüküyordu. Ben oynayamadım da ama farklı ambiyanslar, gladiator ambiyansı evet. Falan böyle farklı şeyler var gibi gözüküyordu. Bir tane de Rockstar'ın CEO'sundan bir haber vereyim size. Dan Houser'dan. Kendisi kuruculardan bir tanesi, Rockstar'ın kurucularından bir tanesi. Bir röportajında şey demiş. Çok şükür demiş. Red Dead Redemption 2'yi çıkarıyoruz da GTA 6'yı çıkartmıyoruz demiş. Bunun demesinin sebebi politik olarak ülkenin ve dünyanın şu anda durduğu nokta aslında. Çünkü onlar biraz daha hani Amerikan eleştirisi yapan bir toplum ya yani şey.
Trump'ın oklarını
ya üstüne. Şu anda öyle bir şey var ki diyor hani işte yani her noktadan tepki çekebilirsin. Her noktadan işte birileri rahatsız olabilir. Her noktadan bir eleştiriyi kimse kaldıramayabilecek noktadayız şu anda diyor. Ve inanın bir GTA 6 yapacak olsaydık şu anda neyi ele alıp neyi eleştireceğiz, neyi şey yapacağız çok kararsız kalırdık diyor. Allah'tan başlığı batallatıyoruz da kimsenin onun da değil şu anda.
Millet birbirini bitiyor kesiyor.
Ona bağlamış
ya. Aman olmuş bitmiş işte falan tarzında.
Öyle bir iç dökme yaşamış. Samimi geldi paylaştım.
Drone severler için kötü bir haber geldi. Dronelarda bildiğiniz gibi eğer 500 gramın üzerindeyse ağırlığı bir kayıt yaptırman gerekiyordu. Şimdi onu 250 grama indireceklermiş. Çünkü 500 gram olunca artık bazı gelişmiş dronlar da onun altına inmeye başladılar.
Bence iyi haber bu benim için. Drone kullananlar için kötü haber olabilir ama benim gibi çok drone'la arası olmayanlar için iyi haber. Neden diye soracaksın. Geçen gün kampa gittim arkadaşlar. Bilmiyorum izin alınmış mıydı? Kamplarda drone kullanılıyor mu emin değilim. Ama bir arkadaşımız orada bir çift drone kaldırdılar devamlı. Ve sesi çok rahatsız edici.
Ha, evet doğru.
İnanılmaz rahatsız edici bir sesi var. Yani onun tepemizde kampta sessizlik doğayla iç içe bir şey yok. Bızzz diye bir şey tepende durdu. Dedim giderler durdular. 2 saat sonra bir daha çalıştılar. Çekim mi yapıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Çekim yapıyorlar büyük ihtimalle de. Bir daha çalıştırırlardı.
Bak hiç bu yönü düşünmedim ama çok doğru bir yöne
abi, kafa
bastın şu anda.
Abi kafa ütülüyor ya kullanmayan evet. Adam için yani. Acayip kafa ütülüyor, çok rahatsız edici sesi var.
Tabii şöyle bir şey var. Kayıt ettirdikten sonra da aynısını yapabiliyorlar yani. Şey sıkıntısı yok.
Ya ben
şimdi şehirlerde de güvenli bölgeler oluşturulacakmış. Orada uçurmak için de izin almayacakmışız. Ama TRT bandrolü mü yapsak acaba buna da? Hatta kullanıcıyı hiç uğraştırmasak daha gümrükten girişte kayıt altına alsak demeye başlamışlar.
Ha, helal
bak
olsun.
Kayıt işinin ticari olduğu buradan belli oluyor. Yani şey değil. Drone'un kime ait olduğunu bilmek olay değil. İşte para gelsin de. Çünkü şeye dönmüş olay. Yani biz bunu gümrükte kayıt edelim. Sonra tamam. Hani gitsin.
Daha fazla yap.
Ha, aynen. Bandrolü bir kere basalım üstüne. Çünkü kimin olduğu yine belli olmayacak ki sen gümrükte onu bandrolünü falan kesersen.
Evet doğru.
Yani onun önemli olan hangi şahsa kayıt ettirildiği, hangi şahsın onu uçurduğu ya da uçağa çarptığı Allah korusun. Evet. Hani onlar önemli. Ama bir yandan çok güzel bir kısma parmak bastın. Şeyden de rahatsız olabilirsin abi. Sen yatıyorsun. Belki de senin de görüntünü çekiyor adam. Arada sana bakıyor kamerasını döndürüp.
Zaten onu anlamıyorum. Şimdi güvenli alanda insanların yaşamadığı alanlar diye tahmin ediyorum.
Yok şehir içinde yaşadığın şey alanlarda. Evet.
Yaşadığın alanlarda güvenli alan oluşturulacak.
Yani uçağa çarpmayacaksın. Güvenlik unsuru, güvenlik güçlerine bir tehlike yaratmayacak. Yoksa Ali'ye veliye yaratmışsın çok adam. Sıkıntı yok ya.
Ya onu nasıl şey yapacaklar? Bayağı rönte yapabilir yani.
Ya şimdi yapabilir evet. O gerçekten garip bir şey ya. Dronlarda
bir de drone abi adamı da göremezsin
abi
yani.
De Mavic Pro 2 zoom modeli zoom da yapabiliyor. 3x optik zoom yapıyor.
Öyle abi. Bir şey görmezsin bile diyorsun ya.
Ha, uzaktan zoomlar. İzler yani adam.
Gelsin bekler.
Adam direkt şeyi çekti. Aynen drone savarla dolaşacaksın sürekli. Şey,
ok var bende bir de oklarım onu.
Yalnız bu arada çok küçük jammer'lar var.
Ha.
Küçük ve güçlü jammer'lar.
Ya bu ne abi fantastik dünyada
yaşıyoruz. Artık doğaya giderken jammer'la gideceksin abi. Açacaksın onu köşeye. Adam uçuruyor ya drone'u. O drone alıp gidecek.
Al bakalım,
zaten hadi. Şey çok keyifli olur. Adam tam uçurdu rahatsız etti. Uyaracaksın adamı bir kere. Ya biz rahatsız olduk. Lütfen bir daha yapmayın diye. Bir daha mı uçuruyor abi? Açacaksın jammer'ı. O drone'u giderken o da izleyecek hani o. o da sinyali kaybetmiş ya tam uçurumun kenarında oldu. Çünkü konuşa geçiyor ya böyle GPS sinyali falan alamayınca. Böyle aşağı doğru konarken bakacak abi ona.
Sana dedim. Kaldırma şunu güzel kardeşim.
Sıkıntı
git
yapma.
Git ötede kal. Yani bir de burayı çekme. Git orayı çek ya. Benim olduğum yeri niye çekiyorsun abi? Git öteyi çek. Ya orman kaç kilometre kare orman ya? Ya beni mi buldun çekecek
yalnız
abi?
Yalnız bak çok güzel bir şey değindin yine Enis. Geçen programda da çok güzel bir şey değinmişsin. Bayağı bir yorum geldi.
Ne o?
Amatör şoförler arkaya amatör şoför olduklarını, acemi şoför olduklarını belirten bir logo koysun
ya
demişsin.
Ya beni değerlendirmiyorlar.
Aynen. Kanada'da, İtalya'da, gördüm, Rusya'da evet. Her yerde yapılıyormuş.
Ben de gördüm evet.
Rusya'da hatta kadın şoför mü erkek şoför mü onu belirtiyormuş. O bayağı bir tuhaf geldi.
O tam Rusya'ya göre bir hareket etmiş yani.
Bir şey
bize de gelebilir
yani.
O bak. Rusya'yla biz çünkü benzeriz o konularda.
İngiltere'de de varmış mesela ve insanlar daha saygılı davranıyorlarmış. Sen kendini rahat hissedene kadar o kalıyormuş orada.
Evet.
Yani kanunen şöyle bir şey bu. Sen kendini rahat hissedene kadar.
Çocuğum çok heyecanlandım. Ne yapayım? Yasa tasarısı falan mı hazırlayayım arkadaşlar?
Patentini alıyormuşuz Türkiye'de. Yapamıyormuşuz.
Yani. Bunu ben yaptım falan diye. Bu benim fikrim. Para verin bana.
Yapışıp arabanın arkasına. İzinsiz reklam mesajlarına 1 milyon liraya kadar ceza. Bak şimdi Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre kişisel verileri koruma kanununda reklam içeren e-posta veya kısmi mesajlara yönelik çok sayıda ihbar ve şikayet gelmiş. Allah Allah. Allah Allah. Zaten şikayet hattını açtılar hani ceza kesiyorlardı.
Evet.
Adamlar yani bunun bir cezası olduğunu haberi yok şey kanunu
zaten
yapanların
anladığı
kadarıyla.
Zaten bu olay şey değil miydi işte artık cezası var sizin rızanız dışında. Bu 2 sene öncenin olayı değil miydi bu zaten?
Demişler ki şimdi 1 milyon liraya kadar ya abi bu nasıl bir şey bir de şeymiş bu kişisel verileri koruma kanunu da şöyle Senden izin almadılarsa cezayı katlayacaklarmış. Diğer türlü zaten ceza işlemini uyguluyorlarmışmış. Ya bu o kadar şey bir olay ki. Operatöre cezayı kes abi. Bak ben hep söylüyorum bunu. Türkcell'e, Vodafone'a, Türk Telekom'a diyeceksin ki arkadaş kumar, bana korsan taksi reklamı geliyor. Bilmiyorum sana gelmeye başladı mı? Bana son dönemde korsan taksi reklamı geliyor abi. Kumar sitelerinden zaten geliyor, bahis sitelerinden sürekli olarak. Sen bunları son kullanıcıya gitmeden yakalayamazsan eğer, ki belli zaten isimlere Batman bilmem ne bahis mayıs yazıyor abi. Ben sana keserim cezayı, hiç anlamam diyeceksin. Keseceksin. Kişisel verileri koruma kanunuymuş. Operatörler satıyor bizim verimizi. Gel bugün arayalım herhangi bir operatörü. Diyelim ki biz Maltepe bölgesinde erkeklere, 40 yaş üstü erkeklere reklam göndermek istiyoruz. De sana fiyat verecekler abi hemen. Adamların şirketi var, evet. Reklam yaptıkları şirket var. Bu nasıl iş?
Satılan bir şey tabii de kim satıyor bilmiyorum.
Ha, sen ilk önce operatörleri bir şey al, kafes al. Zaten datasız mı yiyecek?
Gençken yani 10 sene önce falan. Gençken değil mi yani, işte 19 yaşlarında falanken çalıştığım bir yer mesela data vardı. Böyle bir öğrenci datası vardı mesela onlarda. Bunlar da satın alıyorsun dedi adam. O zaman parasını 3000 liraya falan almıştı hatta.
Alıyorsun abi, satılıyor. Sen bunu satanları cezalandırmazsan
denetlemezsin. Çok kıymetli, en kıymetli şey falan diyordu yani data. Ya
çok de...
Çünkü data olmadan iş yapamıyorsun.
Tabii inanılmaz bir şey yani.
Valla ben o kadar alıştım ki. Bak şu an mesela size telefonumu göstersem, mesajlara girsek. Bir de artık dolu. WhatsApp kullanıyorum evet. Ya. Normal insanlarla da mesajlaşmıyorsun da. Herkes WhatsApp kullanıyor. Göstersem 800 tane mesaj vardır.
Abi tek yapmaları gereken kendi telefonlarına bakmak bu görevlileri.
Her gün bana bir tane geliyor, bak şimdi fark ettim ben. Minimum geliyor her abi, gün bir tabii. Tane geliyor.
Ve hiçbirine izin vermedim. Ha bu arada sana şöyle bir şey de söyleyeyim abi. Türk Hava Yolları'nı övdük biraz ama burada bunu da belirteyim. Türk Hava Yolları uçuşlarında internet servisi sağlıyor. Şimdi interneti açabilmen için neyi onaylaman lazım biliyor musun?
Neyi?
Verilerimin üçüncü parti firmalarla paylaşılmasına izin veriyorum.
Yoksa açamıyor musun?
Yoksa açamıyorsun interneti. İşte bak, siz bu bunu engelleyin.
Avrupa Birliği'nin işte o vardı ya, aynen, kanunu. Aynen.
Ya bence siz boş verin bunları. Siz bunları engelleyin abi. Bugün bir Migros kart kullanmak istiyorsun. İndirim yapacaksın. Adam diyor ki kartı kullanabilmen için diyor benim verilerini paylaşma iznimi onaylayacaksın diyor.
Abi datan abi, sen artık kıymetlisin. Cebindeki paradan ziyade senin datan kıymetli.
Ha, sen bunları bu engellemediğin yani. Sürece bunlar hikaye. Yok 1 milyon liraya kadar cezaymış. Yani bunlar şey haberine döndü.
Abi bak ben orada kendi kafamı sakinleştirdim. Beni kandırabilirler mi? Kandırsalar ben farkında olur muyum? Olmam. O zaman ver gitsin datamı. Anladın mı yani? Ben manipüle edilmeye açayım. Beni edebildiğiniz kadar manipüle edebilirsiniz. Alın datam sizin olsun. Bana indirim ver.
Adam yok ya.
Bana indirim ver. Bana efendim işte uçuş kuponu ver. Bir şey yani. Abi mücadele mi edeyim? Ne yapayım yani? Eve kapanıp kimseye datamı paylaşmayacağım. Bugün Google'a bak A yazıyorsun. Datan orada artık. Bitti. Yani ne arattığından, ne baktığından, ne ettiğinden. Yani bir firmada kesin var. Şu an yarış şu zaten. Senin datan şu anda kesin de bir firmada var.
Ben zaten
kaç firmada olacak?
Şuradayım ama bak. Avrupa Birliği bunun önlemini aldı. Avrupa Birliği şu anda gerçekten sertleştiriyor.
Keşke öyle bir şey olsa.
Yasaları sıkılaştırıyor. Ben demiyorum ki kullanıcı tek tek uğraşsın. Kullanıcının elinde olan bir şey değil bu.
Avrupa Birliği geç kaldı bu arada söyleyeyim. Artık milleti yani çocuklar için belki yani yeni internete
evet,
katılacaklar için bir avantaj.
Güzel bir şey yaptı.
E tabii güzel.
Bunun
bir şey.
Önüne alınması lazım. Türkiye'de de gerçekten ama bu işin abi ciddiye alınması lazım. Aa bu nedir ya? Kişisel verilerin gizliliği kanununu çıkartıyorsun. Millete diyorsun ki sen milleti bilgilendireceksin. Adam diyor ki ben seni bilgilendirdim ama bu bilgilendirmeyi onaylamazsan hiçbir şey yapamazsın. Ben evet, bilgini alacağım diyorsun.
Hiçbir esprisi yok.
Hiç hoş bir şey değil gerçekten. Lütfen buna bir el atılsın. Bizi izleyen biliyoruz. Çok yüksek makamlardan insanlar var. İnşallah yok.
Şaka yapmıyor. Var gerçekten.
var.
Bazen çok enteresan abiler ablalar çıkıyor. Geçen gün konuştuğunuzu duyduk falan diye böyle bir geriyor bizi.
Mesut Bey yine çok konuşmuşsun. tabii biz şaka yapıyoruz burada. Hep biz üstüne söylediğimiz her şey aslında espri.
Alt bant geçirsene abi. Söylediğimiz hiçbir şeyin gerçekliği yoktur diye. Arkadaşlar kusura bakmayın da 2 dakika burada muhabbet
ediyoruz diye. Cezai ehliyetleri yoktur.
Yani biz de şey değiliz burada hani şey gazeteciler olur ya böyle işte idealist gazetecileri falan. Yani hani böyle işte sözünün arkasında olur falan.
Ben öyleyim.
Vardır falan. Ya hadi oradan şimdi buraya biri gelse.
Program yanlış yere gidiyor. Hepinizi seviyoruz dostlar. Görüşmek
Yo,
üzere.
Ben bir şey anlatacağım. Nereye görüşmek üzere ya?
Sen internetle ilgili bir şey anlatacaktın
Allah
ya.
Allah Allah evet. Ya. Allah'ı unutturma dedik ya. Burada bir şey paylaşacağım.
Paylaş evet.
Geçen gün abi söylemeyeyim burada bir daha yenilemenin esprisi yok ama Twitter'dan paylaştım firmayı falan. Kullandığım internet sağlayıcıyla internet gitti. Aradım. Dedim ki internet gitti dedim. Klasik hareketleri yaptırdı bana. Modem, DSL, sinyal var mı yok mu? Yok. Ya yani belli ki internet gitti. Dedi ki biz de ekibi yollayacağız dedim. Şeye doğru. İşte o var ya onların santralleri evet. Falan filan. Tabii Türk Telekom olmadığı için benim çalıştığım. Türk Telekom'un altyapısını kullanıyor ya 3. parti firmaları da.
Bu arada dışında. Senin tweetini bulmaya çalışıyorum.
Ya yani Millenikom yani, tamam. Söyleyeyim. Yani,
Millenikom diye internet servis sağlayıcı mı var?
Var evet. Neyse çoğu Türk Telekom'u kullanıyor ya kablonet dışında. O yüzden Türk Telekom'daki yetkililerin gidip bakması gerekiyor.
Evet.
Efendime söyleyeyim onlar gidecekler ben de bekleyeceğim. Bir gün oldu tamam mı kimse.
Ya bu arada ayıp diyorsun niye Millenikom abi?
Anlatırım, onu da başka bir gün anlatırım. Neyse. Bu arada şunu da söyleyeyim. 2 senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Hiç gitmedi. Bak, hakikaten internet hiç gitmedi 2 senede. İlk defa bir sıkıntı yaşadım internetle alakalı. Zaten müşteri hizmetleri devrinde yaşamamızın sebebi de bu aslında biraz.
Evet.
Aradım abi. Yasal süre 3 ila 7-3 gün içerisindedir ama en kısa zamanda göstereceğiz. Dedim ki bak ben internette iş yapıyorum. Lütfen dedim hani santrale bakabilirler, çabuk olsunlar diye. Hiç de bak bağıra çağıra da konuşmam. Arasın çağırma arkadaşlar, kayıtlarımı paylaşsın yani gerekirse. O kadar da şeyim. Neyse. Baktılar mı bilmiyorum. Bir gün geçti, ses yok. Aynı gün gene aradım. Tamam mı? Dedim ki hani böyle böyle. Tamam dedi. Biz zaten kaydınız alınmış, gönderiyoruz falan filan. Ertesi gün oldu abi. Gene ses yok. Aramadılar. Çünkü şey dediler. Santrale bakıp haber vereceğiz size. Gene aradım. Çocuğa çok dürüstçe bir şey söyledim. Dedim ki bak dedim, biliyorum. Ben de çağrı merkezine çalıştım çünkü. Cingar çıkaran müşterilerin işini çabuk çözüyorsunuz. Bak bu çağrı merkezlerindeki en sevmediğim şey. Hakikaten düzgün konuşan adamın işi çözülmüyor abi. Bu Türkiye'de maalesef yerleşmiş bir şey olmuş. Bankasından tut da PTT'sinde bilmem nesine. Ya her yere kadar.
Seni en son atıyor değil mi?
Aynen ya, düzgünsen sen idare edilebilir oluyorsun, anladın mı? Cingar çıkaran, olay çıkaranı çabuk çözmek istiyorlar. Küfür edeni bilmem neyi falan filan. Bak dedim biliyorum böylesin. Ama dedim bak senin suçun yok. Allah aşkına dedim bana yardımcı ol. Hakikaten çocuğa yalvaracaktım artık dedim. Yardımcı ol bana. Ne yapılması gerekiyorsa yap. Senin orada bir butonun vardır kesin ekstradan. Biliyorum ben bu iş çabuk çözün diye. Yani dedim bağırmak istemiyorum sana. Bağırmaya da gerek, olay çıkartmaya da gerek yok. Lütfen dedim yardımcı ol. İşim çok acil dedim yani. Çocuk o zamana kadar normal konuşuyorduk. Bunu en sonunda söyledim ben. Çünkü o zamana kadar çocuk tamam yardımcı falan dedi. Tamam dedi, bir saniye bana izin verin falan dedi. Tamam mı? Tamam, en kısa sürede dönecekler.
Şimdi açıldım abi, açıldı diyorsun.
En kısa sürede dönecekler dedi. Akşamına santrali kontrol etmeye gitmişler. Ya akşamına, ertesi gün sabahına, ama çok kısa sürede. Sıkıntı şu.
Bu programın ben sana söyleyeyim izleyenlere verdiği en büyük öğütlerden biri herhalde bu oldu şu anda.
Sıkıntı şu. Santrali gitmişler, santralde sorun yok abi. Evde sorun var. Şimdi ikinci aşama. Teknik servisi arayacağım. Daha doğrusu gene aradım Bilenikom'u. Dedim ki teknik kayıt hani arıza var. İşte ücret karşılığı evinize biri gönderir falan. Dedim gönder. Gelsin. Gelmedim. İlk gün geçti, gelmedi falan. Olabilir, gelmemiş olabilir. Cumartesiydi, pazar günü geliyordur falan ama ne zaman geleceğine dair bilgi de yok. Yani hep şunu yapıyorlar. Ne zaman geleceği belli değil, ne olacağı belli değil. Ya diyor ki arıyor, yarım saat sonra oradayım, evde misin? Ulan nasıl evde olabilirim, evet, ya? Hani öyle olmuyor ki bu işler. Oğlum bunun mesaisi var, işi var, gücü var, çalışıyoruz biz yani. Evde kimse olmayabiliyor. Modemin
yanında yaşayacağım.
Ya bu kadar hani adam şöyle mi yapıyor acaba sabah kalkıp teknik destek? Bugün kime gitsem? Buna gideyim. Evde misin? Evde mi? Geliyorum. Böyle mi oluyor acaba gerçekten? Aradı hakikaten pazartesi günü beni. Evdeydim şansa da. Yani süper. Denk geldi sabah. Enteresan kısmı şu abi. Ben şimdi cumartesi aradım. Pazar günü de sabahtan biriyle konuşuyorum. Şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki teknik servis ne zaman gelecek artık? Yeter iki duruştur soruyorum yani. Artık şu işi çözelim. Lazım bana. İşte online gece bir şeye girmem lazım. Bir test etmem lazım bir şeyleri falan. İşte oyun geliyor, bir şey geliyor falan. Oynamam lazım evde de. Sonuçta bizim işimiz de bu yani, internetle alakalı. Çözeceğiz, ilettik falan. Ya dedim ki illa dedim, sosyal medyada bir şey mi yazmamız lazım dedim ya. İlla sosyal medyada olay mı çıkartmamız lazım? Hani gerçekten tepkimizi şey yapmışım. 5 kere aramışım ya. 5 gün. 5 gün her gün aramışım yani. Ya dedim ki yarın gelin demiyorum. Bana bilgi ver. Yani ben şu an muallaktayım. 2 gün sonra internetim gelecek mi gelmez? Lazım çünkü bana. Yani bir bilgi akışı sağla. De ki ben 3 gün içinde geleceğim de. Okey, ona göre önlemimi alayım. Bilmiyorum ama şu an yani ne zaman geleceklerini. İşte ne alakası efendim, öyle şey olur mu falan filan bilmem ne. Gene gelmedim. Yazdım sosyal medyaya, delirdim. Dedim ki yazdım şey de yani terbiyesiz bir şey yazmadım. Dedim ki internet yok yazdım. Bayağı da etkileşim aldı. Yani Millenium zaten çok az takipçisi var. Şu anda aslında bir reklamı da yapmış oluyoruz. Bayağı da etkileşim aldı. 3000 falan tweet oldu böyle. Beni aradılar sonra. Onlar aradılar. Sosyal medya ekibine bağlı biri aradı. Kibar bir beyefendi aradı. Dedi ki işte Enis.
Niye böyle terbiyesiz? Bir de böyle sosyal görmüşsün.
Yok hani kibarca yaklaşıyor. Şimdi sosyal medya ya. Tabii onları anlayabiliyorum. Şimdi sosyal medya etkileşim olan bir şey olunca. Düşün benden daha böyle çok paylaşımlı birinin yaptığı tabii, bir paylaşım tabii, yani. Doğru. Çünkü orada da bayağı cevap vermeye çalışmışlar insanlar. Hani bakın böyle yardımcı
aman
olacağız falan.
Aman sıkıntı yok, yalan söylüyor.
Abi aradı, dedi ki böyle mi, şöyle mi, sıkıntınız var mı, ekip gönderiyoruz hemen diye. Ya ben bunu pazar yazdım. Pazar akşam falan yazmış olmam lazım. Pazartesi sabah ekip geldi mesela.
Çok iyi.
Ama bu işte bak sistemde bir yani bir kopukluk var yani. Anladın? Ben ya bana eşim dedi ki niye ilk gün yazmadın? Keşke ikinci gün yazsaydın falan dedi. İnternet çünkü olmaması hakikaten mağdur edici bir şey abi evde.
İnanılmaz bir şey.
O orada mi? Doktora tezini hazırlıyor, ben hazırlıyorum. Yani süründük sağda solda yani. Çünkü hakikaten ikimiz de işi internette kapsıyor yani. İkimiz de evde çalışan insanlarız ve hakikaten sürünüyoruz yani. Niye yazmadın? Yani sevmiyorum dedim. Yani hani ben işte sosyal medyada benim 30 bin ne lan? Sosyal medyada benim şu kadar takipçim var. Bana yardımcı olun demeyi sevmiyorum ama bunu ya firmalar bunu istiyor yani. Bu sadece bu örnek için geçerli değil. Senin de yaşadığın örnekler var. Hiçbir şey yapmayıp da sosyal medyada yazdığın zaman ya olmuştur elbet yani. Geri dönen firmalar olmuştur. Ya bu maalesef böyle ilerleyen bir sistem ve bu benim rahatsız eden bir şey. Evet, Millenium ilgilendi. Bundan sonra eminim ki benim adıma özel bir kayıt açmışlardır. Aradığım zaman daha hızlı ilgileneceklerdir. Yani kesin böyledir, aynı şey bir daha yaşanmasın
tabii
diye.
Tabii tabii. Ya benim yaşadığım şeyler şöyle oluyor abi. Gerçekten de kim olduğumu anladıklarında farklı oluyor.
Kim olduğumu anladım.
Öyle nasıl
Donanım
oluyor?
Donanım Haber Mesut Çevik deyince.
Donanım Haber deyince abi. Mesut Çevik'in bir önemi yok.
Tabii Donanım Haber
tamam,
çok
Donanım önemli. Haber deyince.
Donanım Haber yani genel yönetme dediğin zaman
kim
tamam
olduğumu yani. Anlamak derken ondan kastediyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın yani. Ben kimim ki? Ama Donanım Haber bir güç, bir kitle var.
Ulan bir bu haber açtığıma bitirir
mesela
bizi.
Mesela bak bizim Donanım Haber'de bugüne kadar yapmadığımız bir şey var abi. Ben bu tip şeyleri haber yapan adam gördüm abi. Haber yapıyor. Oo. Firmayı dize getirmek için haber. Abi bu çok yanlış bir şey. Tamam mı?
Yani bireysel mevzuyu tabii şeye çevirmek gerekebiliyor.
Şey diyen de duydum. İşte mesela bir alışveriş sitesiyle sorun yaşamıştım. Abi senin hesabını ben 20 liralık bir üründe sorun yaşadım. 50 lira yükledik. Dedim yükleme abi, ben para yüklemeni istemiyorum. Dedi ki sorununu çözdük. Sorumu çözmeni de bak dedim, bu çok yanlış bir şey. Yani ben olduğum için sorunu çözüyorsun, eyvallah tamam.
Sistemde hata
var dedim, 50 kişi yazmış aynı sorunu yaşayan. Sen dedim sistemi değiştir. Not et dedim bunu yani. Ben para falan istemiyorum. Sakın dedim yüklemeyin. Bu nasıl iş lan? Düşünsene şimdi. Mesut Çevik laf etti.
Ya. Abi bir de 50 lira ne yani? Ya 50 bin yükle de susalım yani.
Bak şimdi bu da doğrusu. Yalnız var ya şey de değişik olur abi. Düşünsene 50 bin yükledik. Ha, geri al. Ben. Sonra düşünme, hesap matematik giriyor.
Ya abi. Ya bu maalesef böyle. Bunun çözümü ne çağrı merkezindeki insanda ne bende. Ya bunun çözümü bir firmayla da olacak iş değil bu. Çünkü bir firma bunu düzelttiği zaman haksız rekabete uğradığını biliyor. Yani kendisi bunu düzeltmek için bazı şeylerden feragat ederken diğer firmaların etmeyeceğini biliyor.
Sosyal medya iyi oldu ya.
Yani, evet, sosyal medya maalesef işte bu konularda çok güçlü olduğu kadar bu konular çok yönlendirici oluyor. Mesela şöyle bir şey var abi. Bana bunu çok söylediler. Şimdi şu firmayla çalışıyorum diyorum. O firmayla çalışıyorsun abi, sosyal medya onunla ilgili çok kötü şeyler yazıyorlar diyor. Diyorum ki sosyal medya bir firmayla alakalı bir şey yazmazlar ki zaten. Yani evet. Sen hiç evet ürün aldım çok iyiydi.
Müthiş diye yazmaz.
Çünkü olması gereken bir şeydir o. Yani bir şey alırsın iyidir. İşini hallederse yazmazsın. İyi dersin yani. Kendi içinden güzel dersin. Ama kötü olursa bu sefer şey yağdırırsın içinde nefret olur. Çünkü olması olmaması gereken bir şey o. Haklısındır da. Yani ama sosyal medyada iyi bir yorum görmeyiz zaten. Çok normaldir bu. Evet, Armut evet. Vardı ya. Armut diye bir site var. Hani teklif veriyorsun. Teklif veriyorlar sana diye. Nakliye için. Biz oradan biriyle anlaştık. Ev taşıma şeyinde. Bir araba yanlış bir yukta. Çok da keyifli abilerdi böyle. En son abi orada giderken dedi ki bakın dedi yorum memnun kaldıysanız yorum atarsanız çok sevinirim dedi. Çünkü dedi biz bir insanımız dedi unutuyor dedi yorum atmayı dedi memnun kaldığı zaman. Memnun da kaldık, bir sıkıntısı yoktu, hakikaten çok hızlı hallettiler adamlar. Vallahi unutuyor dedi bizim insanımız yorum atmayı dedi. Çünkü adam işi o yani, hani orada doğru konumda evet, yer almayı evet. Ama bizde öyle bir şey yok. Ben de yok. Ben kötü yorum da atmam. İyi yorum da atmam.
Ben de kötü yorum atmıyorum, uğraşmıyorum.
Ama yani. Mesela hani yani. Şeydir genelde işte firmaların yorum satın alarak düzenlemeye çalışması böyle sosyal medyada bazı işlerin sebebi biraz budur yani.
Zor zor gerçekten de. O yüzden Donanım Haber forumlarını takip edin. Orada doğru ve net bilgileri.
Mesut'un yönlendirmeleriyle.
Bu arada programın sonunda şunu söylemek istiyorum. Patron programı. Ne zamandır rica ediyor. Diyor ki Donanım Haber diyor Instagram hesabı açtı diyor. Sen kendi Instagram'ını yazıyorsun videoları, niye bizimkini yazmıyorsun diyor.
Sizin
tamam mı?
Sizinkinizin arasındaki mevzu evet.
Sonra dedim
benimkini
ki.
Benimkini yazıyor musun?
Abi dedim seninkini de yazıyorum.
Allah razı olsun.
Donanım Haber'in şu an aşağıda gördüğünüz bir Instagram hesabı var. Tamam mı? Lütfen gidin Mesut abinin selamı var diye yazın da patron görsün. Al da için bak programın sonuna kadar izlediysen söylüyorum sana. Yani başında falan söylemiyorum bunu rahatsız etmemek adına. Sizden bir ricam var gerçekten çok ufak bir rica.
Yanlış anlamayın. Yok, dilenci
değilim. Gelmiş bana diyor ki niye kendikini yazıyorsun bizimkini yazmıyorsun.
Dilenci varsa bir takipçiniz ama Allah razı olsun abi alırım yani.
Alırım yani o değil. Aşağıda yazıyor abi. Gidin. Bir selam söyleyeyim, bir takip alın, sonra bıraksanız da olur ileride. Şu an görsün de bir hareket olsun. Tamam o benden derim ben 10 bine yürürken.
Söyle biz evde takip ederdik ya.
Bu arada hediye medya veriyorlar. Ha. Evet katılırsanız belki kazanabilirsiniz. Yani şu anda az kişi takip ettiği için kazanma şansınız daha
çok yüksek.
Onu da söyleyeyim yani bayağı bir şey veriyorlar orada. Çalışmalar sürüyor. Ya, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
Öptüm.
2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.